İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Habertürk'teki yayına iddialarına cevap vereceğiz Tarkan hocamla birlikte. Tarkan hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hemen başlayalım. Bakın mutasyonun hiç kesinlikle genetik bilgiyi artırıcı bir özelliği yoktur. Yepyeni bir gen meydana getirmez. Yepyeni bir enzim protein meydana getirmez. Verdikleri bütün örnekler yanlış. Bir hemen başlayayım. Escherichia coli de isimli bir bakteriden bahsettiler daha önceki turda. Bunun sitratı parçalamaya başladığını. Fakat bu kesinlikle doğru değil. Uydurma bir iddia. Lenski'nin bütün deneylerinde hiçbirinde yepyeni bir protein, yepyeni bir genetik bilgi, yepyeni bir enzim yoktur. Escherichia coli zaten oksijensiz ortamda bu sitratı, sitrik asit siklusu denen biyokimyasal reaksiyonlarla parçalama özelliğine sahiptir. Oksijenin olmadığı ortamda bu özellik açığa çıkmaktadır. Yani sahip olduğu bir mekanizma zaten var. Yeni genetik bilgi yok. İmmünglobulinlerden bahsetti. İmmünglobulinlerde bakın son geçen sene keşfedilen bir enzim var. Activation Induced Deaminase deniyor buna. Hakikaten bu enzim ama bakın vücutta zaten hücrelerde olan, bağışıklık hücrelerinde olan bu enzim bir mutasyon meydana getiriyor. Onu da kontrollü olarak şöyle yapıyor. Sitidin isimli 4 tane harften birisini üridin isimli başka bir harfe çeviriyor. DNA'nın üzerindeki harflerden bir tanesini. Ama bu bir kontrollü mekanizma. Onların iddia ettiği gibi rastgele bir mutasyon mekanizması değil. Zaten var olan bir protein bu görevi yapıyor. Ve böylece hakikaten çok sayıda immünoglobulin üretiliyor. Ama bunun evrimle alakası yok. Çünkü yeni bir genetik bilgi yok tesadüfen. Bu olamaz zaten. Bu mümkün değil. Yani kitaba, herhangi bir kitaba yepyeni bir bölüm eklemek gibi bir ihtimalden bahsediyorlar ki bu mantığa aykırı zaten. Ama zaten konu proteinlerin oluşma aşamasında bitiyor. Çünkü proteinlerin oluşması imkansız. Mutlaka başka proteinler ve canlı hücresi gerekiyor. Bu Allah'ın yarattığını kanıtlıyor zaten. Daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Mutasyonlar mutlaka zararlı olurlar. Bakın kanser, sakatlık ve ölüm meydana getirirler. 60 yıldan fazla yapılan deneyler var. Bakteriler ve sinekler üzerinde hepsi başarısız oldu. Verdiği bütün örneklerde, bakın Darwinizmi savunduğu zaman bir insan, verdiği bütün örnekler yalan olur, gerçeğe aykırı olur. Nitekim o şekilde yani detaya indiğinizde o verdiği örnekler daha fazla da vermiş olabilir. Duymadım ama duyduğum takdirde yalanlayabilirim. Mutlaka doğru değil. Çünkü hiçbir şekilde yepyeni genetik bir bilgi yok. Buna antagonistik pleyotropi deniyor bilimsel adıyla. Şu anlama geliyor. Siz var olan bir özelliği kaybedip başka bir özellik geçici olarak ama bakın bu da çok önemli. Geçici olarak ve etkisiz olarak meydana geliyor. O ortamı kaldırdığınızda o maddeyi ya da o ısıyı ya da bakteriyi stres meydana getiren bir özelliği kaldırdığınız zaman o bakteri normal sağlıklı bakterilerle rekabet edemiyor ve eski haline dönüyor. Burada kesinlikle evrim yok. Bir bakteri daima bir bakteri kalıyor. Darwinizmi dini falan değil, bir pagan dini. Tesadüfi ilah edilen. Bakın zaten protein oluşumunu ispatlayamadılar. Orada tesadüfen oluşmadığını, değil mi? Kendileri kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü hiçbir şekilde bakın toprakta doğru dizilimde sadece sol elle amino asitlerin seçildiği ve peptit bağlarının yapıldığı bir protein kesinlikle tesadüfen oluşmuyor. Mutlaka enzimler, başka proteinler, mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Enzimler de yetmiyor. Bu zaten Darwinizmi en kökünden bitiriyor. Tabii bakın ara geçiş formu hiç yok. Zaten yarı solungaç, yarı akciğer kesinlikle olmaz. Böyle bir canlı hayatta kalmaz. Balıkları sudan çıkardığınız takdirde hepsi birkaç dakika içinde ölür. Balığın kara hayvanlarından bütün solungaçları, yüzgeçleri, omurga yapıları değil mi? Ondan sonra evet. Metabolizmaları, su koruma sistemleri tamamen farklı. Yani arada bir geçiş yok zaten. Olsa zaten hocamız 10 trilyon veriyor. Bir tane getirsinler 10 trilyon verecek resmini dahi getireni. Hiçbir zaman getirmiyorlar ara geçiş formunu. Resmini dahi bakın. Getirse 10 trilyon alacak zaten getirmez mi? Ama da kalkarak getirirler.
Milyarlarca ara geçiş fosili olması gerekiyor. Normalde bir tane bile getiremiyorlar.
Tabii 350 milyon tane var. Bir tane bile patolojik, asimetrik, yarım yamalak canlı yok. Geçiş gösterecek böyle. Evet. Bir tane yok. Şöyle benden bahsediyor. O Türkiye tarihinin en büyük sivil kampanyası, dünya tarihinin, Türkiye Dünya Bankası kuruldu, Kemikliği Bankası kuruldu. Ve bundan binlerce insanımız faydalandı ve hayata kalmaya devam ediyorlar. Bu vesile etti Allah. Bakın gördünüz mü? Darwinizm içinden çıkamayınca nasıl çamura yatmaya başlıyorlar. Ama ben orada olsam o cümleleri kuramazlar Allah'ın izniyle.
Kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var. Evet. Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor. Evet. Bakın basit bir mutasyonla
basit bir mutasyonla çok önemli bir hastalık oluşuyor. Orak hücreli anemi. O hastalar bütün sistemleri iflas ediyor. Ya bu kadar bilgisiz ve cahil olmaları çok enteresan. Hakikaten çok cahiller.
Onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyonmuş. Bundan sonraki aşama balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi aksiyon olarak kullanması da tek bir mutasyon.
Mutasyon, bakın rastgele değişiklikler mutlaka DNA gibi kompleks bir yapıda zararlı olur. Biz biliyoruz ki bugün %99'u zararlı, %1'i nötral, yani etkisiz. Kesinlikle yeni bir bilgi ekleyemez. Zaten çok kompleks bir yapısı var. Allah'ın yaratmasıyla ilk canlıdan itibaren, o canlının, o türün ilk canlısından itibaren kopyalanarak gelen ve mevcut olan genetik bilgi var. Onun değişik kombinasyonları çeşitlenmeyi oluşturuyor. Burada tabii kesinlikle evrim falan yok. Böyle bir geçiş yok. Bakın prekambriyon döneminde 3 tane bilinen değişik çok hücreli canlı grubu var. Bunlar süngerler, solucan gibi yumuşakcalı canlılar. Bunlar ama kambriyon döneminde ortaya çıkan 50 tane filum, yani bunların arasında eklem bacaklılar var, bunların arasında omurgalılar var, kambriyon balıkları bulundu son dönemlerde. Bunların arasında yumuşakcalar var. 50 tane değişik grup bir anda ortaya çıkıyor. Zaten böyle bir geçiş falan yok. Aynı şekilde tek hücreli ile çok hücreli arasında da geçiş yok. Onlar da birdenbire ortaya çıkıyorlar. Zaten bakın 350 milyon fosil, fosillerin birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıktığını gösteriyor.
Hep birlikte hareket eden hücreler var, birlikte duran hücreler var, bir koloni halinde yaşayan hücreler var. Tirozin fosforilasyonu ortaya çıktıktan sonra bu hücreler birbirleriyle yapışma ve etkileşme potansiyeline sahip oluyorlar. Tire bakın bu bir mutasyon.
Hayır, mutasyon olduğuna dair en ufak bir delil yok. Bakın bu konu bu zaten. Yani yeni genetik bilgi yok. Bize göstermeleri gereken mutlaka yepyeni bir gen, yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim göstermeleri gerekir. Bu mümkün değil zaten böyle bir şey. Çünkü gen demek mesela 500 amino asitlik bir proteini kodlayan bir genin alternatiflerinin sayısı bakın 10 üzeri 1350'de 1, 1350 sıfırlı bir sayı. Bu mümkün değil böyle bir şey zaten. Zaten doğada deneme yanılma metodu yok. Ve bütün canlılarda genetik bilgi birdenbire ve eksiksiz ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir aşaması bunların işlevsiz oluyor. 1350'de bir ihtimalin sadece bir tanesinde o protein kodlanabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey zaten mümkün değil. Hem gözlemlere aykırı hem deneylere aykırı. Yani Darwinizm tam bir pagan dini. Tesadüfi ilah edinmiş olan tesadüfen hiçbir şey olmaz.
Bir de bir gen birçok özelliği kontrol ediyor aynı anda. Bir tanesinde ufacık bir değişiklik olsa insan ya da herhangi bir canlının yaşaması mümkün
değil.
Tabii
bilinen 10 bin tane genetik hastalık var sadece insanlarda. Evet. Bunların hepsi sakatlık, kanser ve ölüm meydana getiriyor.
Tek bir genden sonsuz sayıda protein üretme kapasitesine sahibiz biz. Buna alternatif kırpılma denir. Tek bir aminoasit kayar.
Sonsuz değil. Sınırlı sayıda. Çünkü genin protein kodlayan bölgelerine ki bunlara ekson ismi veriliyor. Hakikaten bunların kombinasyonları ki buna İngilizce deyimle alternatif splicing dedikleri bölünmede sınırlı sayıda protein meydana getirebiliyor. Ayrıca bundan sonra proteinin modifikasyon aşamalarında da proteinlerin sayısı artabiliyor ama böyle sonsuz sayıda bir şey değil, öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Zaten tamamı işlevsiz oluyor bunun. Bir protein ki insan vücudunda yaklaşık 100 bin çeşit protein olduğu tahmin ediliyor. Ya bir hormon ya bir yapısal protein mesela kaslarımızı meydana getiriyor ya da hücrelerde kullanılan ya da enzim olarak görev yapıyorlar. Dolayısıyla bunların görevleri iç içe geçmiş sistemlerde kesin olarak belli. Böyle sınırsız sayıda falan sonradan katılma böyle bir şey kesinlikle yok. Fakat bu kadar cahil olmadı Tarkan Hocam çok enteresan.
Evet.
Ya bir kere şunu konuşmak lazım. Yani bir protein kardeşim doğada tesadüfen olamıyor. Sen ona nasıl olabildiğini anlat. Olamıyor. Bitti zaten. Bu Darwinizmi bitiriyor en temelinde. Zaten amino asitler de tesadüfen olamıyor. Bakın evet. Bu da çok ilginç. Amino asitlerin olması için yine canlı hücresi gerekiyor. Onlarca enzim gerekiyor. Amino asitler sadece canlı hücrelerinde sentezlenebiliyorlar. Ki deneyler yaptılar. Stanley Miller deneyi, Fox deneyi. Hiçbirinde doğada tesadüfen amino asit oluşumu gösterilemedi.
Evet.
Bir şey ya tesadüfendir ya değildir. Yani bir aklın müdahalesi vardır. Böyle saçma şey olur mu? Darwinizm tamamen tesadüf üzerine dayalıdır. Yani çamurun ilkel şartlarda çamurdaki maddelerin tesadüf, atomların tesadüfen bir araya gelip tesadüfen canlıları oluşturduğunu iddia eden biri nasıl tesadüf değil diyebilir? O zaman bir akıl var demektir. E tamam, biz de onu söylüyoruz zaten. Allah'ın yaratması var burada. Yani bunun adını koyması lazım. Tesadüften kaçmalarının nedeni tesadüf nasıl bir kepazelik olduğunu bildikleri için. Bundan dolayı tesadüften kaçıyorlar. Ya bir şey, mesela bir masada bir tabak ya vardır ya yoktur. Ya tesadüftür ya müdahale vardır. Müdahale olduğu çok açık. Bakın söyleyemez zaten. Bir proteinin oluşamadığını gösteremeyen biri için Darwinizm zaten bitmiştir. Bir de kesinlikle bilim değil. Bakın bu çok büyük bir aldatmaca. Darwinizm hiçbir zaman teori olmadı. Bütün gözlemler ve deneyler yalanladığı için sadece bir pagan dini, bir putperest, batıl bir din. Tesadüf ilah edilen. Bakın şu olabilir. Yani bu söylediğinin bilimsel delilini getirmedi ama bir kere çeşitlenme diye, varyasyon diye bir kavram vardır genetikte. Nedir? Bir türü siz şifreleştirdiğiniz zaman ki ilk orijinal andan itibaren mevcut genlerin, bakın zaten var olan genlerin değişik kombinasyonu çeşitlenmeyi meydana getirir. Hakikaten mesela köpekleri de bir adaya bıraksanız bunların içinden kaniş, sivas kangal, kurt köpeği çıkabilir. Bu kesinlikle evrime delili değil. Çünkü zaten var olan genlerin kombinasyonu, yani genetik bilgi eklenmesi yok. Dolayısıyla evrim değil bu. Bunu anlamıyor arkadaşlar. Yani.
Burada da zaten onu açıklıyor. Yani evet. Kertenkele bırakmışlar. Yine yıllar sonra gelmiş. Gene kertenkelelerle karşılaşmışlar. Yani yeni bir tür meydana gelmemiş.
Tabii.
Ama bakın, o farklı çiftleşmelerden farklı çeşitler meydana gelmiş.
Konu şu. Yepyeni genetik bilgi kesinlikle tesadüfen olamaz. Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Zaten bu şekilde olduğunu genetik bilimi kanıtlıyor bize. Tabii %99 olumsuzdur, %1 oranında da sessizdir. Çünkü DNA'nın o kadar kompleks yapısı var ki buraya, yani bir kitaptaki tesadüfen rastgele harf değişikliklerine benzer bu. Siz eğer harfleri rastgele değiştirirseniz kitabın mevcut kitabın içerisindeki, yazılmış bir kitabın içerisindeki, mutlaka önce bazı kelimeler anlamsız olur, sonra bazı cümleler anlamsız olur. Bunu herkes bilir. 5 yaşındaki çocuk bile bilir. Tabii ki.
Ciddi anlamda etkilemediğini görmek için biraz uğraştım. Birinin böyle bir örnek bulması çok zordur. Kısıtlamalar çok büyük. Yani her zaman için her cevap verir. Her zaman için.
Bakın biyoloji kitabı var. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı. Bunları bu arkadaşların da okuduğu biyoloji kitabı. Campbell and Rees diyor ki burada bir mutasyonun diyor faydalı olması diyor bir arabanın diyor motoruna ateş edip o motorun daha iyi olması gibi bir şeydir diyor. Böyle saçma şey olur mu? Ya da Ali Demirsoy maymunun diyor daktilo başına geçmesi gibi bir ihtimaldir diyor. İnsanlık tarihini yazması gibi diyor. Bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali. Olamaz yani. Mümkün değil böyle bir şey.
Ya en iyi ihtimalle etkisiz olabiliyor mutasyon. Evet. Yani o motora mesela bir darbe indirdiğinde en iyi ihtimalle etkisiz ama olur. Her halükarda zararlı.
Tabii bilgisayara biz tekme atsak, çekişle vursak ne olur bilgisayar? Daha
yani
mı iyi olur?
Bilgisayara yeni bir parça eklenmiyor. Yani bilgisayar mesela işte başka bir alete dönüşmüyor. Yeni daha modern bir alet olmuyor.
Ya bu kadar büyük bir zırva yani Darwinizm. Ama çok utanacaklar böyle saçmalıkları savundukları için. 3-5 sene sonra bayağı bir utanacaklar böyle tesadüf saçmalığını savundukları için. Bakın bugüne kadar hakikaten hiçbir faydalı mutasyon gösterilemedi. Mutasyon bir yerde bir fayda gibi gözükse bile mutlaka var olan bir sistemi bozduğundan kaynaklanıyor bu. Zaten Richard Dawkins'e soruyorlar. Değil mi? 17 saniye. Bunların ağababası hepsinden daha iyi biliyor. Tabii. Hepsinden daha iyi biliyor. Bir tane örnek veremiyor ki trilyonlarca örnek olması gerekir onların varsayımıyla. Tabii yok böyle bir şey. Ha bakın bu da yanlış. Bu da doğru değil. Bakın şundan dolayı doğru değil. Heterozigot olduğu zaman hakikaten az bir kısmında da olsa hastalık belirtileri bir kere görülüyor. Ama bunların al yuvarları heterozigot olanlarda, bu şeyde orak hücreli anemide heterozigot olanlarda daha fragil, daha kırılgan hale geliyor. Dolayısıyla oksijen azlığında mesela dağ tırmandıklarında ya da ağır egzersiz yaptıklarında o hemoglobin molekülleri yine kristalize oluyor, yine hastalık belirtileri full olarak başlıyor. Yani tam anlamıyla başlıyor. Ki öyle ağır belirtiler ki bunlar, bakın. Beyin felci geçiriyorlar, böbrek yetmezliği oluyor, akciğer yetmezliği oluyor, kemik sistemleri iflas ediyor, mide bağırsak sistemleri iflas ediyor, dalağı iflas ediyor, bağışıklık sistemi de bozuluyor. Ya bu şuna benziyor. Mesela genetik olarak kötürüm olan insanların trafik kazalarından daha az öldükleri için genetik olarak kötürüm olmak, yani yürüyememek faydalı mutasyon denir mi? Böyle bir mantık olur mu? Söyledikleri aynen bu mantık işte. Çok saçma bir şey.
Bir de hep sürekli böyle detay konulara giriyor.
Bu sıtmanın, sıtmaya karşı direnç kesinlikle bağışık sistemindeki bir artıştan dolayı değil. Tam tersi, bağışık sistemleri bozuluyor bunların. Buradaki konu, sıtma al yuvarlarda geçiriyor hayatının bir bölümünü. Al yuvarların yapısı bozulduğu için, hemoglobinler kristalize olduğu için orak hücreli anemiyle. Dolayısıyla sıtma içeri girip, al yuvarın içine girip o siklusu tamamlayamıyor. Hayatının o döngüsünü tamamlayamıyor. Ondan dolayı daha sıtmaya yakalanıyorlar. Yoksa bağışık sistemlerinde bir artış yok. Yani yeni genetik bilgi, yepyeni gen kesinlikle yok. Ki bağışık sistemleri bozuluyor. Çok büyük enfeksiyonlara yakalanıyor bu hastalar. Ben baktım. Benim hastalarım oldu. Çok ağır bir hastalık. Heterozigot olanların da bir bölümü zaten hastalığa yakalanıyor. Ve ağır egzersiz yaptıklarında hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sakat o hale gelmiş oluyor, evet, insanlarda, değil mi? Bir, evet, anlamda. Tabii bunda da eksiklik var işte, onu anlatıyoruz. Eritrositleri bakın, kırılgan hale geliyor. Fragil demek o, yani böyle ağır egzersiz, oksijen azlığında o al yuvarlar deforme oluyorlar hemen. Hemoglobin kristalize oluyor. Zaten bu hastalık bundan dolayı oluyor yani. O heterozigot olsa da, yani bir gene sağlam bir gene hasta olsa da hastalık belirtileri yine o şekilde ortaya çıkıyor. Yine hasta oluyorlar yani, sakat hale geliyorlar. Böyle saçma şey olur mu? Bir tarafı aslında, bir tarafı fayda diyor. Yani tam işte bakın, bu mantık, yani mantıksızlık tabii. Bakın Darwinizmi, bir pagan felsefesi, bir pagan dini, batıl dini korumak adına ne durumlara düşüyorlar? Bizim kepaze oluyorlar yani böyle. Zaten bakın temelden yalan olduğu için, tesadüfen hiçbir şey olamadığı için Allah'ın varlığını inkar eden bir pagan dini. Söyledikleri her şey, verdikleri her örnek yalan oluyor dolayısıyla. Evet. Zaten öyle bir şey yok. Maymun maymun olarak yaratılmış, insan insan olarak. 6000'den fazla maymun yaşamış günümüze kadar. 120 tanesi hayatta. Bunların eski maymunları alıp insan atası gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Bu verdikleri örnekler Australopithecus, Ida, Ardi. Bunların tamamı maymun. Çünkü küçücük kafa yapıları var. Uzun kolları, çıkıntılı elleri ve ayakları, yarım kulaktaki iç kulak denge kanalları aynı şekilde tamamen maymunlara benzer, şempanzelere benzer. İnsan apayrı bir varlık. Ruhu olan, medeniyetler kuran, düşünen, çıkarımlar muhakeme eden, elektron mikroskop alıp kendi vücudunu inceleyen bir varlık insan. Dolayısıyla tabii maymun maymun, insanın insan olarak yaratılmış. Apayrı bir varlık. Zaten ruhu hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Bakın bu çok önemli konu.
Çok kısa bir reklam arası sevgili seyirciler. Siz de programa katılabilirsiniz. Dediğim gibi sansürsüz@habertürk.com veya 1021'den cep telefonlarınızdan canlı yayın sansürsüz evrim tartışmasına katılabilirsiniz.
Evet öyle diyorlar ama bir tek beni bağlamıyorlar. Evet. Ki benden de bahsettiler ama. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu söyledikleri tamamen uydurma. Bakın insan genom projesi ve şempanze genom projesi tamamlandı. Aradaki benzerlik %96. Fakat DNA'daki %4'lük bir fark çok büyük bir fark. 120 milyon tane harf yapar bu. DNA'nın üzerine değişik olarak dağılmış. Zaten bir insan, mantıklı bir insan hemen bilir yani. Maymun vahşi bir hayvandır, ağaçtan ağaca yaşayan. Ve hiçbir şekilde insan gibi, değil mi? İnsanın, evet, ruhu var, aklı var, bilinci var, medeniyetler kuruyor. Bilim çalışmaları yapıyor, laboratuvara gidip çalışma yapıyor. Dolayısıyla arada... Yani hiçbir geçiş olamayacağı zaten çok açık. Fosil kayıtlarında da bu böyle. Mantıken de böyle. Bilimsel olarak da bu böyle. Daha da önemlisi bakın. Ruhun varlığı Darwinizmi bitiriyor. Yani bizim şimdi gözümüze gelen fotonlar var. Değil mi? Dışarıda ışık yok. Dışarısı karanlık. Maddenin içinde de ışık yok. Madde var dışarıda ama aslında hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bizim gözümüze gelen fotonlar elektrik sinyallerine dönüşüyorlar. Ve görme merkezinde biz üç boyutlu rengarenk canlı bir dünyayı görüyoruz, algılıyoruz. Şimdi bu bizim için yaratılıyor çok açık bir şekilde. Ses de aynı şekilde. Dışarıda ses yok. Hava moleküllerinin titreşimleri, değil mi? Ses müzik haline geliyor. Bizim nerede? Beynimizin içindeki şu kadarcık bir yerde. Dokunma, tat aynı şekilde, koku da aynı şekilde, değil mi? Dışarıda evet. Koku yok. Moleküller var. O moleküllerden biz çilek kokusu, portakal kokusu, muz kokusu, değil mi? Gül kokusu algılıyoruz. Bakın, algılayan demek içeride gören ayrı bir göz var. İçeride duyan, değil mi? Kulak duymuyor bunu. İçeride duyan ayrı bir kulak var. Dokunan ayrı bir el var. İçeride koku alan ayrı bir burun var. Tad alan ayrı bir dil var. İşte bu Allah'ın yarattığı ruhumuzdur. Allah ruhumuzu kendi ruhundan üfürmüştür ve ona bizim gördüğümüz bütün algıları Allah yaratmaktadır. İşte bu sistemi yaratanın yaratıcısına biz Allah diyoruz. Bu zaten Darwinizm kökünden bitiriyor. Yani ruh algılar yaratılmasa neyi algılayabilir, neyi görebilir, neyi duyabilir, neyi koklayabilir, değil mi? Tıpkı rüyamızda olduğu gibi. Rüyamızda da biz yatakta yatıyoruz normalde. Bambaşka insanlar, bambaşka ortamlar görüyoruz. Güneşi görüyoruz, arabamıza seyahat ediyoruz, rüzgarı hissediyoruz. Bir yerimiz kesildiği zaman elimizin acıdığını görüyoruz. Kan aktığını görebiliyoruz. Ama uyandığımız zaman bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü Allah bizim ruhumuza o an o algıları yaratıyor rüyadayken. Değil mi? İşte dünya hayatı da bu şekildedir. Allah'ın yarattığı algılarla biz varız. Bir bilinç sahibi olabiliyoruz inşallah. Onu da algılayan ruhumuz. Bu da Darwinizm zaten maddeyi ilah kabul eden, materyalizm ve Darwinizm kökünden bitiren bir şey inşallah.
Maşallah. Bir de dikkat etmişsindir sen de. Hep böyle detay konuları seçiyorlar. Evet. Ve böyle sanki bir de insanların, halkın anlayamayacağı böyle Latince isimler kullanarak, detay konulara girerek işin böyle temelinden, özünden kaçırmaya çalışıyorlar sürekli. Evet. Hocamız da daha önce burada defalarca söyledi. Bir proteinin tesadüfen oluşması imkansız. Mesela bu soruya sürekli böyle kaçamak cevaplar.
Kaçamak, evet. Mesela diyor ki eşeğe kulede bir deney yaptılar da şu oldu. Zaten verdikleri örneklerdi. Onlarda da boğarız biz onları Allah'ın izniyle. Ki boğuyoruz yani böyle bir karşımıza. Bakın kurşun o cümleleri ama konu o değil zaten. Yani dediğin gibi bir proteinin tesadüfen olamıyor, mümkün değil. Mutlaka canlı hücresinde sentezlenebiliyor. Bakın enzimler olmadan, gerekli proteinler olmadan laboratuvarlarda bile bilim adamları protein sentezleyemiyorlar. Çünkü sentezleyemezler. Neden? Peptit bağ gerekiyor. Peptit bağ enerji gerektiren bir reaksiyon. Son derece önemli bir kimyasal reaksiyon. Sadece peptit bağ ile bağlandığı zaman amino asitler protein oluyorlar. Bunun için mutlaka başka enzimler gerekiyor. Peptidil transferaz enzimi gerekiyor. Protein sentezi fabrikaları gerekiyor. Bu da yeterli değil. DNA gerekiyor. Çünkü DNA'da kodlanmış olması gerekiyor bütün o proteinlerin. Bu da yeterli değil. Enerji gerekiyor. Enerji santralları gerekiyor. O da yeterli değil. Hücrenin kontrollü ortamı gerekiyor. Hücre zarı kapılarıyla ve canlı hücresi. Ölü hücre de bir şey ifade etmez. Ölü hücresine de protein sentezi olmaz. Hücrenin de canlı olması gerekiyor. Yani Allah'ın hay sıfatının tecellisiyle yaratılmış olması gerekiyor. Evet. Nitekim bakıyoruz 3,5 milyar yıl önce ilk canlı hücresi bütün organelleriyle, bütün mükemmel ve kompleks yapısıyla ortaya çıkıyor. Allah'ın yarattığını kanıtlayan. Zaten bugün bunu Darwinist biyologlar da kabul ediyorlar. Biyogenez diyorlar buna. Hayat hayattan gelir. O halde ilk hayatı sahibi de Allah'tır. Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Bu çok yani...
Evet, o son iki benzetmelerin hep var olan canlılığın üstüne yapıyorlar zaten bütün o evrimsel süreci. Evet. Kendilerince verdiği örnekleri de onun üstüne. Halbuki ilk canlılık nasıl meydana geldi asla buna bir şey söyleyemiyorlar.
Evet. Hocam her verdikleri örnek uydurma oluyor. Bir yalanı savunmaya çalıştıkları için. Fakat proteinin oluşumuna bir türlü şey demediler. Hep ondan kaçmaya çalışıyorlar. Başka detaya girmeye çalışıyorlar. Detaya çekmeye çalışıyorlar. Biz de onlara tek tek cevap veriyorduk inşallah.
Şimdi bir başka programda şunları beraber manevi olarak sopadan geçirelim.
İnşallah hocam, inşallah elhamdülillah.
Yani kültürel yönler.
İnşallah, inşallah.
Ama şu andan gurur gibi vaziyetler
var. Gurur gibi vaziyetler, evet inşallah hocam. Darwinizm bilim değil zaten. Yani konu burada. Darwinizm bir pagan dini, batıl bir din.
Tamam. Siz devam edin.
Tamam inşallah hocam.
Ama sen hakkını yavrucuna koyuyorsun.
İnşallah. Estağfurullah inşallah hocam. Aleyküm selam hocam inşallah. Bakın Darwinizm bilim değil, konu burada zaten. Yani hayatın iki tane açıklaması olabilir. Ya tesadüf ya müdahale. Tesadüf kesinlikle değil. Yani zaten açıklama olamaz da. Yani burada bir şey ya vardır ya yoktur. Şimdi tesadüften kaçıyorlar şiddetle. Çünkü tesadüfün saçmalığı, kepazeliğini onlar da biliyor. Dolayısıyla evet. Bakın tesadüf değil demeye çalışıyorlar hep. Tesadüf değilse o zaman bir akıl, bir müdahale var. Bir yaratıcı var demektir bu. Yani bunu söylemek için yani böyle bu kadar cümleler kurmaya değil mi? İnkar etmeye çalışmaya evet. gerek yok ki. Bu çok açık. 5 yaşındaki çocuk bile anlar bunu. Yani bir kalem, elimdeki kalem tesadüfen olabilir mi? Yani bu arkadaşlar ormanda giderken bu kalemi bulsalar tesadüfen mi oldu diyecekler. Hatta diğerini deli derler. Sen deli misin kardeşim derler. Kovalarlar değil mi?
Evet.
Neden? Çünkü bunun bir tasarımı vardır. Yani bu doğal şartlarla oluşmaz. Mutlaka bunun bir mühendisi, bunun bir yapıcısı olması gerekir. Bakıyoruz canlılığa o kadar bir kompleksik var ki bilgi ve canlı milyonlarca tür var. Mükemmel evren, kainat, kuantum düzeyinde mükemmel bir yaratılış var. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcısı var. Çok açık bu. Bakın şimdi proteine cevap veremedikleri için Darwinizm nasıl bir pagan dini onun açmasına düştüler. Sürekli olarak Darwin öyle mi dediydi evet. böyle mi dediğime çekmeye çalışıyorlar konuyu.
Oktay hocam sen hiç kafanı takma bunlarla şimdi bir ders sefer bir program daha yaparız.
İnşallah, i̇nşallah hocam inşallah. Evet Allah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi sen şeye söyle yiğit olursa. Bir ekip daha biz çıkalım. Sen de o.
İnşallah hocam.
Anlaşıldı mı? Bu konuyu kökünden tam anlamına bir biçim atalım.
İnşallah hocam. Evet Allah. İnşallah.
Tamam mı?
İnşallah hocam.
İnşallah.
Sizin olduğunuz bir ortamda zaten tam infaz oluyor hocam. Hiçbir şekilde. Öyle pestil dedik infaz oluyor maşallah.
Maşallah. Şimdi o zaman işte sen ol.
İnşallah.
İnşallah.
Bir kişi daha alalım. Bir son fasıl bulalım.
İnşallah.
Tamam, iyice bir ezelim ve bu konu köklüğünden bitsin.
İnşallah, İnşallah hocam. Tamam. İnşallah. İnşallah. Selam. Aleyküm selam hocam. İnşallah. İnşallah. Yaratılış bir teori değil ki. Bakın bilim adamı şudur. Bilime bakar, doğaya bakar, çıkarımlarda bulunur. Deneylerle ve gözlemlerle değil mi?
Evet.
Eğer bu bilimsel bulgular yaratılış gerçeğine götürüyorsa bunu kabul eder bilim adamı. Bilim de kabul eder bunu, bilim adamı da kabul eder. Yoksa kalkıp da böyle 19. yüzyıldan kalma, köhne, materyalist dogmaları, imkansız senaryoları savunur mu? Bakın bir tane yalanı ayakta tutabilmek için tesadüfen tesadüf yalanını binlerce başka yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Saatlerdir yalan söylüyorlar. Yani verdikleri her örnek gerçeği çarpıtma, gerçeğe aykırı ve yalan tabii dolayısıyla.
Zaten bilimsel hiçbir konuya cevap veremiyorlar. Bu sefer sadece öyle konuyu uzatmak için yan konulara sapıyorlar tabii. Özellikle.
Bakın bir proteinin tesadüfe oluşamadığını açıklayamıyorlar. Olamaz zaten. Fosil getiremiyorlar ara geçiş formu değil mi? Bak arkadaşlar oraya fosille çıktılar. Cihat'ta, Sadun'da. Taş gibi fosilleri yani bilimsel gerçekleri getiriyor. Milyonlarca yıl değişmemiş birdenbire ortaya çıkıyor canlılık. Fosil getiremiyorlar. Ayrıca hiçbir delil veremiyorlar. Yani kanadın, omurganın, gözün nasıl oluştuğunu açıklayamıyorlar. Ve hala bu yalan üzere başka bir sürü yalan söylemeye çalışıyorlar, demagoji yapıyorlar. Tabii Darwinizm anlatılsın, masal nasıl bir masal olarak anlatılacak ileride inşallah anlatılsın. Ama yaratılış gerçeği de anlatılsın. Yani delilleri ortaya konsun zaten. Darwinizm bir bilimselliği yok ki. Tam tersine bir putperestin Sümerlere gidiyor, Firavun'a gidiyor, Mısır'daki eski Yunan'a dayanıyor. O kadar köhne bir şey ki yani böyle. Ya insanlık tarihin en büyük yalanı ve en saçma yalanı. Yani bir deseydiler haşa bizi şu dağ yarattı. O da çok kötü ama yani bunların söylediği ondan da berbat yani böyle. O da berbat da Allah'ın izniyle. Tesadüf bizi yarattı demek. Yani tesadüfi yaratıcı kabul ediyor. Böyle rezalet olur mu? Bakın sırf demagoji.
Bambaşka konulara geliyor. Meslek odası. Yani evrimle ne alakası
yani,
var?
Olmasın meslek odası. Evet. Ama tabii gerçek bilim adamı Darwinizm. Bunlar bakın bunların üç arkadaş da hiçbir akademisyen değil. Bunların hepsi pagan rahibi. Çünkü bir pagan dininin savunucuları bunlar. Gerçek bilim adamı böyle olmaz. Gerçek bilim adamı objektif olur. Delillere bakar. Allah'ın yarattığını çok net anlar yani ve bunu kabul eder. Bilim bunu kabul eder zaten. Bilim adamının görevi bu değildir. Budur yani böyle kalkıp da böyle saçma sapan şeyleri savunmak değildir bilim adamının görevi. Dolayısıyla bu arkadaşlar pagan rahip. Zaten bir bilim adamı değiller. Alakası konuları. Ama Allah'ın izniyle ezim ezim eziliyor hocamızın vesilesiyle maşallah. Ahir zamandayız. Çok önemli bir dönem inşallah.
İnşallah.
Mehdi'nin gölgesi, zirve gölgesi bütün dünyayı kapladı. Darwinizm çatır çatır eziliyor bütün dünyada.
İnşallah.
Ondan dolayı zaten kurtarabilmek için bu programı yapıyorlar. Can çekişmeleri yani böyle son. Onları da son noktayı Allah'ın izniyle çok yakında koyacağız Allah'ın izniyle.
Yaratılış atlası çıktı. Avrupa'ya gitti. Hiç cevap veremediler mesela. Bilakis evet. Yasaklama yoluna gittiler. Evet. Avrupa Parlamentosu'nun komisyonu, alt komisyonunda. Yaratılış yatlısını ancak okullara girmesini yasaklamaya çalışarak onu evet. engellemeye çalışacak.
Orada mesela evet.
Tabii eğer şey olsaydı hani gerçekten onların ortaya koyabilecekleri bir delil olsaydı asla böyle bir yönteme başvurmazlardı. Tabii.
Çatır çatır çıkarırlardı değil
tabii
mi?
Tabii direkt çatır
gelirdi 10 trilyonu isterlerdi hocamızdan. 10 trilyon, 10 trilyon çok iyi para bunların hepsi. İçin muazzam bir para.
Bir de bunları böyle açık canlı yayınlarda açıkça yaparlardı anlatırlardı. Halbuki hiç ses yok mesela hiçbir ses duyamıyoruz.
Ancak yasaklama var değil
evet.
mi? O da zaten nazizmle, komünizmle görülen bir şeydir. Onlar ideolojilerine karşı konuşturmazlar kimseyi. Nitekim bu da bir ideoloji, bir batıl din olduğu için.
Burada da bilimi şu anda sanki kendi yanlarındaymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu da bir taktik.
Evet.
Halbuki tam tersi. Bilim evet. zaten apaçık yaratılışı gösteriyor. Yani evrimin en ufak bir bilimsel tarafı yok.
Tabii.
Yani bu sefer bunu tam tersi. Yani sen eğer evrimi savunmazsan bilime karşısın havası veriyorlar. Bunu tamamen siyasi, sosyal konulara hemen çekiyorlar. Evet. Ama hiçbir zaman bir proteinin tesadüfen kendi kendine nasıl oluşabileceğini söyleyemiyorlar.
Tabii bilim zaten şudur bakın Allah Kur'an'da bildiriyor. Biz Allah'ın göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmezler mi, düşünürler diyor değil mi? İşte göklerin ve yerin yaratılışı konusunda ve canlıların yaratılışı konusunda düşünmek bilimi oluşturur. Yani dolayısıyla bakın şimdi Allah DNA yaratan Allah'tır değil mi? Allah'ın yarattığı DNA olmasa, enzimler olmasa, proteinler ve o sistemler olmasa, DNA'yı kopyalayan protein sentezi sistemleri, genetik bilim olur mu? Olmaz. Dolayısıyla genetik bilimini yaratan Allah'tır. Değil mi? Dünyanın mesela dönüş yörüngeleri var, yerçekimi kanunu var güneşin etrafında, uzay cisimlerinin birbirini çekmeleri var. Bunlar olmasa, bu kanunlar olmasa, astronomi bilimi, fizik bilimi olur mu? Olmaz. Demek ki astronomi, fiziği yaratan Allah'tır. Biyokimyasal reaksiyonları yaratan Allah'tır. Biyokimya bilimini yaratan Allah'tır. Dolayısıyla bilimi yaratan Allah'tır. Hiçbir yaratıcının eseri o yaratıcıyı inkar ettirebilir mi? Haşa değil mi? Tabii ki biz bir tabloya baktığımız zaman ressamı takdir ederiz. Yaratılışa yani yeryüzündeki canlılara, kusursuz evrene baktığımız zaman Allah'ın yaratmasını Allah'a tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz. Bilimin amacı materyalist dogmaları savunmak değil, Allah'ı tesbih etmektir. Tam ne dediğini anlayamadım ama tarihin diyalektiği diye bir şey yoktur zaten. Çatışma bu komünizmin getirdiği bir mantıktır. Öyle bir konu kesinlikle yoktur. Çatışma yoktur İslam'da zaten. İnananlarla inanmayanların mücadelesi vardır Allah'ın sünnetine göre Hazreti Adem'den beri. Şimdi de o yaşanıyor zaten. Yani Darwinizm diye tarihin en büyük aldatmacası, en büyük putperest felsefesi ortaya çıkmış. Ve inşallah Allah Hazreti Mehdi vasıtasıyla bunu yerle bir edecek ve İslam ahlakı hakim olacak. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bir kader bu. Oraya katılan evrimciler de aslında kaderliklerinde oldukları için o cümleleri kuruyorlar. Bu şekilde inkar ediyorlar ama bütün her şeyi biz her şeyi şeytanın Allah'ını bir kader ile yarattık diyor. Bu konuşmaları biz de bir kader üzere yapıyoruz. Onlar da o kader üzere onlara söylüyorlar inşallah.
İnşallah.
Zaten zihninin tamam. içinden hiç çıkamayan bir insan değil mi? Allah'a çıkamadığı zihninin içinde inkar etmesi, tesadüfi darbinizmi savunması son derece anlamsız. Ne kadar aciz bir durumda değil mi? Allah'ın sadece gösterdiği algılarla muhatabız biz. O algıları yaratan Allah işte inşallah. İnsan sadece ruh o algıları algılatıyor ve insan bunun üzere var. Dolayısıyla insanın acizliğini zaten bu ortaya koyuyor.
Maşallah.
Ortaya çıkmışlarsa o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.
Biz de doğaya bakacağız. Bilimin
birilerini değerlendireceğiz. Bakacağız. Eğer canlılar... Devamı zaten adam söylemiş bunu. Ne devamı olacaksın? Yani en önemli kriteri vermiş. Bakalım diyor. Birdenbire mi ortaya çıktılar? Evet, birdenbire ortaya çıkıyorlar. 350 milyon tane bakın 1, 2, 3, 5 değil. 350 milyon tane fosil türlerin birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekillerini ortaya çıktığını gösteriyor. Ve milyonlarca yıl boyunca, yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmiyorlar. Bitti. Evrim evrimi yok. Zaten protein de olamıyor. Bitti. Yani Darwinizm diye bir şey yok. Tabii hücre birdenbire eksik olmak zorunda. Organellerinden biri herhangi bir fonksiyon görmediği zaman hücre hayatta kalamaz. Dolayısıyla doğal seleksiyon ve mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla gelişmeyi beklemek gibi bir lüksü yoktur. Hücrenin birdenbire eksiksiz var olması gerekir. Fosil kayıtları bunu gösteriyor. Akıl ve mantık ve bilim bunu söylüyor. Ve Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor bu. Çünkü hayat hayattan gelir. Bugün bunu biliyoruz. Çok net olarak biliyoruz. Biyoloji bilimi de bize bunu söylüyor. O halde ilk hayatın sahibi olan Allah'ın hay sıfatı, Allah'ın hayatın sahibi demektir. Hayatın başını, sonunu ve bütün hayatı yaratan Allah'tır.
İnşallah.
İnşallah.
Allah'ın hay sıfatını görüyoruz. İkinci bir nokta, bakın biyoloji bize neyi göstermiş oldu? Üstün bir akıl tarafından...
Bu arkadaşların savunduğu zaten Darwinizm, bilim adamı diye söyledikleri materyalizmi savunuyorlar. Yani maddi ilah kabul eden, başka yaratıcının varlığını inkar eden, eski Yunan'dan kalma saçma sapan bir felsefe. Materyalizm savunmak değildir ki bilim adamı, böyle imkansız şeyleri söylemek. Hep sürekli olarak imkansız bir şeyler söylüyorlar böyle, hiç olmamış. Hiçbir bilimsel bulguya dayanmıyor.
Ya bir de ön kabul var. Hani bilimde öyle bir şey yok ki. Bilimde hani incelersin, neyi görürsen o bilimdir zaten. İncelediğin şey sürekli olan. Burada bir ön kabul var. Yani illa tesadüfen olması gerekiyor. Yani haşa, yani sanki bir yaratıcı olmadan olması gerekiyor gibi. Evet. Halbuki baktığımızda hani bir yaratıcı olmadan oluşması mümkün değil.
Evet. Yani hareket noktaları... Bir yaratıcının varlığını inkar etmek, ama bilim böyle olmaz. Bilim objektif bakar, bir yaratıcının varlığını görür ve ona inanır zaten bilim adamı, ki tarihin en önemli bilim adamları iman etmişlerdir. Bakın Ali Demirsoy diyor ki, bunların ağababası, bir proteinin diyor tesadüf oluşma ihtimali maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani imkansız yerinde bu saçma sapan cümleyi kurmuş. Maymunun daktilonun başına bile geçmez. Ve devam ediyor ve diyor ki, ben diyor, tabii ki bu imkansızdır diyor, ama ben diyor öbür ihtimali, yani bir yaratıcının varlığını kabul edemem diyor. Bakın bu bilim adamlığı değil. Pagan rahibi. Yani Ali Demirsoy da oradaki arkadaşlar değil, bir pagan rahibi. Çünkü bir pagan dininin savunucuları bunlar. Onu vaaz ediyorlar.
Yani önce olması gerektiğini söylüyorlar kendi kafalarına göre. Önce tesadüfen olur. Haşa, bir yaratıcılığı olamaz. Bu kabul edilemez. Onu önce ortaya koyuyorlar. Sonra bütün o teorilerini, görüşlerini onun üstüne bina ediyorlar.
Tabii bütün bilimsel bulgulara karşı çıkmaya çalışıyorlar ondan sonra. Evet. Bu da mümkün değil.
O Allah'ın bilimsel izniyle. Bulguları da kendi bakış açılarıyla yorumlamaya başlıyorlar. Yani ateist bir bakış açısıyla yorumlamaya çalışıyorlar. Ve hatta bilim yaparken de haşa, hani Allah inancını bir kenara koyarak bilim yapılmasını iddia ediyorlar. Halbuki öyle olduğu zaman zaten bilim denen bir şey ortaya kalmıyor. Yani her şey yaratıcısı, düzenli yaratıcısı olmadan, her şey bir kuralı, kanunu olmadan... Hani neyin üstüne konuşabilirler?
Yok, arkadaşlar bilim adamı değil zaten. Yani pagan rahipler olduğu için böyle söylediklerini tabii hiç kale alınacak tarafı yok. Patoloji de bilir, hastalıkların neler olduğunu, mutasyonların zararlı olduğunu da bilir, kanserin ne olduğunu çok iyi bilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şekilde hikayeden... Yani bilim adamı olmaya da gerek yok. Darwinizm saçmalığını anlamak için.
Evet.
Yani ufacık bir çocuk bilir zaten. Bu rengarenk canlı dünyayı, değil mi? Duyduğumuz sesleri, algıladığımız kokuları, ondan sonra tatları yaratan bir yaratıcı var. Çok açık bu. Yani ben varken yoktan var edildim. Ben yaratıldım, bitti yani. Bunun böyle bilimsel deneylere, formüllere ihtiyacımız yok bizim.
Zaten Yiğit Bulut da bunu çok iyi anladı, bu onların bu metodunu. Hep böyle hani bir çocuğun, bir ortaokul öğrencisinin çok rahat anlayacağı gibi bir seviyede konuşalıma çekmeye çalışıyor. Gerçekten de onu... Her şeye baktığımızda, yani bir canlıya baktığımızda bunu biz çok güzel ifade edebiliyoruz. Evet. Yani hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını söylüyoruz. Ama karşı taraf ısrarla, evrimci bakış açısıyla onu böyle sanki anlaşılmaz. Sadece bilim adamları anlar.
Nezir kepaze oluyorlar zaten.
Evet.
Bunları bir tek tabii biz ezebiliyoruz Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Dünya çapında inşallah.
Hocamız söylediği gibi ortalığı gerçekten çok boş bulmuşlar.
Evet. Tabii simetriyi bozar mutasyon. Patolojik canlılar meydana getirir. Böyle bir şey kesinlikle yok canlılarda. 350 milyon tane mükemmel canlıya ait, tam ve eksiksiz canlıya ait fosil var. Bakın tek bir tane yok. Tek bir tane 10 trilyon veriyor. Hatta resmine 10 trilyon veriyor hocamız. 10 trilyon.
Orada tek bir örnek yeterli oluyor. Ya o kelebeğin kanatlarına hakikaten baktığında o simetrinin olmanın mümkün değil mutasyonla.
Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Tabii. Desenleri onun. Ve milyonlarca tür bu şekilde. Hatta 3 milyar tür yaşadığı söyleniyor tarih boyunca. Bütün kar taneleri altın oranla yaratılmış olup bütün hepsinin deseni mükemmel ve birbirinden farklı. Yani trilyonlarca, katrilyonlarca kar tanesi hepsi birbirinden farklı olarak yaratılmış tabii. Allah'ın yaratma sanatı. Zaten doğada nereye baksak şu mesaj ortaya çıkıyor. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Ama nereye baksak? Canlılara baktığımız zaman böyle, atoma baktığımız zaman böyle, kuantumlara baktığımız zaman böyle, gök cisimlerine baktığımız zaman, Big Bang'le kainatın yoktan var edilişine baktığımız zaman bu şekilde. Zaten Big Bang'te materyalizmi yerle bir ediyor. Çünkü madde, zaman ve mekan bugün bilimsel bir gerçek bu. Bakın Big Bang teori. Çünkü bilimsel gözlemler ve deneyler kanıtlıyor Big Bang'i. Big Bang'le bütün kainat, madde, evren hepsi yoktan var ediliyor. Yani yaratılıyor. Zaten bu bitiriyor olayı. Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Doğa neyi seçebilir? Bir seçim ancak bir akılla olur. Bir aklın varlığı şart. Bu doğaya ruh, bilinç ithaf etme şeyi de var. Animizm denen pagan kültürlerinde var. Tam bir rezalet yani atomlara ilah kabul etme değil mi? 6 milyar yani katrilyonlarca kar tanesinin hiçbirisinin aynısı olmadan farklı farklı yaratır. Fizik yasalarının, fizik kanunlarının böyle bir yaratma gücü yok. Yani fizik yasaları biz tanımladığımız bir olay. Yani toz zerresinin etrafına hidrojen ve oksijen atomları etrafında kristalleşir bulutlar üstünde. Bu şekilde ağırlaşıp aşağı düşer. Bunlardır kar tanesi. Burada yer çekim yasası vardır, doğru. Hidrojen ve oksijen vardır, doğru. Bunlar birbirlerine bağlıdır, doğru. Ama bunların niçin altıgen ve farklı... Yani bu... Daha o kadar komik bir şey ki hocam şöyle bir benzetme yapmıştı. Adamın tek elektrik direğinin terapisine çıkıyor. Ben helikopterim diyor, şimdi atlayacağım diyor, uçacağım diyor, göreceksiniz diyor. Biz de aşağıdan aman yapma etme. İşte o sen helikopter değilsin, kafandaki şapka pervane değil, ayaklarındaki tekerlek değil, ayakkabıların diye böyle. Bunları ikna etmeye çalışıyoruz böyle. tam bir rezalet yani ortaya koydukları böyle. Tabii Allah'ın yarattığı çok açık yani böyle bunu 5 yaşındaki çocuk bile anlar. Zaten o fosilleri görse değil mi çocuk hemen söyler yani bu değişmemiş amca der yani.
Bir de bir benzerlik var, bunu birbirinden türeme gibi kullanıyorlar. Ya zaten biraz önce de açıklandı, sen de söylüyorsun genetik olarak böyle bir şey mümkün değil de. Ama benzerliklerin olması zaten Allah'ın yarattığına bir delil.
Evet.
Çünkü Allah hepsini Allah yaratıyor, benzerlerini yaratıyor. Mesela canlılarda göz oluyor. Ha, gözü yaratıyor. Belli ki hepsi tek bir yaratıcı tarafından. Tabii. O benzerlikler aslında Allah'ın yaratılışının bir ispatı, bir güzellik, bir sanatı.
Evet.
Hani yoksa dış görünümlerinin birbirine benzemesi ya da onu andırıyor olması onların birbirinden türediği anlamına gelmiyor.
Gelmiyor tabii. Yani bunların kurduğu mantık şöyle. Canlılar arasında benzerlik var. Dolayısıyla evrim var. Evrim var. Dolayısıyla benzerlik var. Böyle bir kısır döngü mantık kurmuşlar. Halbuki bütün canlılar hücrelerden meydana geliyor.
Evet.
Bütün hücrelerin içerisinde proteinler var, DNA'ları var. Aynı havayı soluyorlar, aynı besinlerle besleniyorlar, metabolize ediyorlar. Tabii ki benzerlik, aynı yaratıcının yaratmasının benzerliği bu. Ama benzerliğin yanında muazzam da bir çeşitlilik var. Zaten bu çeşitleri, komplekslik canlılardaki ve bilginin miktarı bize sonsuz akıl sahibi yaratıcının yarattığını kesin olarak ispatlıyor.
Bir de hepsinin DNA'sı farklı, şifreler farklı, evet. Genetik yapısı farklı. Yani görünüşte bir benzerlikler görünüyor. Ama DNA'sı bambaşka. Yani ve bunlar birbirine asla karışamıyor. Yani iki ayrı tür birlikte bir araya gelerek yeni bir türü meydana getiremiyorlar. Yani çiftleşemiyorlar. Yani Allah onu engellemiş. Böyle hiçbir şekilde insan insan olarak devam ediyor. Hayvan köpek köpek olarak devam ediyor.
Tabii. Bir kere tabii şunu anlamıyorlar. Allah dileseydi evrimle yaratabilirdi. Bu da sadece Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilir. Tesadüfen hiçbir şekilde olmaz. Tesadüfen hiçbir şey olmaz zaten. Zaten tesadüf de yoktur da inşallah her şey bir kader üzere yaratılmış. Sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir ama Allah'ın böyle bir sebebe ihtiyacı yok. Bunu anlamıyorlar. Çünkü Allah'ın ol demesiyle yaratılıyor bütün canlılar. Nitekim Kur'an'da melekler ve cinler var. Evrimle mi yaratılmış? Tabii ki hayır. Cennette bildanlar, gılmanlar var değil mi? Huriler var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Hazreti Musa asasını atıyor. birdenbire yılana dönüşüyor. Yani cansız bir tahta, değil mi? Birdenbire canlı bir varlık yılan oluveriyor. Burada evrim mi var? Allah dileseydi o sopayı da kullanmayabilirdi. Sopa sebebini de kaldırabilirdi ama bir süs güzellik olsun diye yaratılıyor bu. Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp üfürüyor ve kuşa dönüşüyor, değil mi? Çamur. Bakın cansız evet. Madde canlı maddeye dönüşüyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Yani Allah'ın böyle bir sebebe ihtiyacı yok zaten. Allah bütün sebeplerden münezzehtir. Sebepleri insan için yaratmıştır. Yani Allah kanunlar bizim için vardır, bilimsel kanunlar, ama Allah bunların hepsinden münezzehtir. Dediği zaman bunları kaldırır ve değiştirir. Nitekim ahirette bütün fizik kanunlarını değiştirecek Allah. Yepyeni bir yaratılış yaratılacağını bildiriyor inşallah. Bitti mi, devam ediyorlar mı? Herhalde bir
ara gibi.
Reklam arası girdiğini evet. Düşünüyoruz. Yani o kadar büyük bir saçmalık ki bu. Bakın Darwin'in biraz önce Cihat da okudu da. Darwin'in bu konuda öyle itirafları var ki kendisi söylüyor. Bu arkadaşlar Darwin'den daha çok Darwinist olmaya çalışıyorlar. Bakın diyor ki Cihat'ın okuduğu yine Thomas Huxley'e yazdığı bir mektup bu. Dönemin en ünlü evrimcilerinden onun arkadaşı. Teorim sadece, teori de değil aslında yani, bu tamamen bir saçma sapan bir iddia. Birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Hipotez iddia demek. İddia paçavrası diyor. Paçavra diyor Darwin'in kendisi. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Darwin söylüyor bunu yani, bitirmiş Darwin. Diyor ki bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Evrim yoktur diyor. Yani evrim evet. Olması için ara geçiş formları olması lazım ya, geçiş olması lazım evet. Türler arası. Bakın bir türün diğerine değişimine evrime ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Ya adam bitirmiş zaten yani, böyle bir şey yok diyor.
Evet.
Ondan sonra fosillerin olmadığını söylüyor. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Evet. Yok diyor ara geçiş formu. Daha ne desin? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? İşte bu Allah'ın yaratma sanatı. Bir mükemmellik var doğada. Bir düzen var. O düzenden dolayı bilim olabiliyor zaten. Düzensizlik olsa bilim olmaz ondan. Düzensizlik olsa hayat da olmaz zaten de. Düzensizlik olması bilimi de ortadan kaldırır. Düzen olduğu için biz bilim yapabiliyoruz. Yani bir şeye bakıyoruz. Mesela yer çekimi örneği, değil mi? Dünyanın her tarafında eşit olduğu için biz yer çekimi kanunu haline gelebiliyor bu. Dünyanın her tarafında farklı olsa, yani bir insan, 80 kiloluk bir insan, İstanbul'da 80 kilo, Paris'te 1,5 kilo, Japonya'da birdenbire havaya, uzaya fırlayıp gitse, bunda, o zaman bilim olabilir mi bundan? Olmaz. Yer çekimi kanunu olur mu? Bu olmaz. Çünkü dünyanın her tarafında eşit olduğu için ve bu kurallar başka yıldızlara, başka sistemlere de uygulanabildiği için bilim olabiliyor. Yani bundan dolayı bilim oluyor. Peki bu düzenin yaratıcısı kim? Allah. Evet. Allah dilediği için bilim var. Allah yarattığı için bilim var.
Bir de neden düzen olsun? Yani niye bu kadar her şey birbirleriyle uyumlu olsun? Yani bu kadar canlılık. Çünkü canlıların aslında yaşamını devam ettirmesi için diğer canlıların olması gerekiyor. Yani değil mi? Bütün bu dünyada bir döngünün devam etmesi için, bitkilerin yaşaması için, insanların için hep birbirlerine ihtiyaçları var. Şimdi niye bu kadar bir düzenlilik meydana gelsin? Yani insanın oturup, yani şuurlu bir insanın bunu düşünmesi gerekiyor. Bu düzen neden var? Neden bu kadar herkes, her şey birbiriyle bu kadar uyumlu demesi? Ve bunu mutlaka bir yaratanın, bir yapanın, meydana getirenin olduğunu anlaması gerekiyor. Yani biz şimdi bir odaya giriyoruz. Bir bakıyoruz oda düzenli. Mesela kütüphane var, kitaplar yerleştirilmiş, her şey yerli yerinde. Orada bile diyoruz ki kendimize, yani burayı kim düzenledi, kim burayı oluşturdu, kim meydana... Yani en böyle, değil mi, basit gibi görünen bir şeyi bile muazzam orada bir detay olduğunu görüyoruz. Yani orada bir çaba olduğunu görüyoruz. Tabii inşallah Allah'ın çabaya ihtiyacı yok inşallah. Dünyayı Allah ol demesiyle, bu haliyle bu kadar düzenli ve bu kadar kusursuz yaratmış maşallah. Ve biz de bunun içindeyiz ve onu anlayacak da şuuru, aklı da vermiş mesela. Bu da çok maşallah evet. Bizim için bir nimet.
Evet. Başladı tekrar program. Yani bu çok saçma bir şey. Yani baktığımız zaman hakikaten mükemmel bir simetri, altın oranında yaratılış var. Yani bunu nasıl açıklayabilir ki bir evet. insan? Tabii ki yaratıcının aklıyla açıklayabilir. bir kusursuz...
Bir de şuurlu olan insan dünyada. Yani evet. insanın dışında başka gördüğümüz evet. Gördüğümüz bir varlık yok yani. Her şeyi insana yorumluyor.
Evet, komplekslik var, bilgi Tabii. var. DNA'da muazzam bir bilgi var. Bir gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var.
O çok küçük farklılıklar dediği görüntüde kendince benzetmeler söylüyor.
Omurganın sıfırdan nasıl olduğunu gösterecek bir tane fosil göstersin. Yok ki. Omurgalı haykuttis denen balıklar, kambriyan balıkları birdenbire kusursuz olarak ortaya çıkıyor. Bitti. Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor bu.
Yani şunu söylüyor. Mesela canlıların iskeletleri var. Birçok insanın canlı iskeleti, omurgası var. Yani birbirine benziyor. Onun da var. Ama incelediğin zaman detaylarını, genetik yapısını incelediğinde bambaşka yapılar aslında Tabii. birbirine.
Peki canlılar arasında benzerlik var. Niye hiç ara geçiş formu getiremiyorlar? Niye bir tane fosil getiremiyorlar? 10 trilyon da alacaklar. Yok. Yok ondan. Hatta resmini getirseler hocamız 10 trilyon veriyor. Bakın hiçbir programa bir tane fosil getirdiler mi? Yok, getiremezler çünkü de onun için. Bütün fosiller Allah'ın yarattığını ispatlıyor da onun için.
Bir de bir düzensizlik var diyor aslında. Her ne kadar öyle gözükse de bir asimetriklik bir... Halbuki düzensizlik olsa...
Hiç yok, düzensizlik.
Olsa, yani hem yaşam olmaz, evet. hiçbir en ufak bir şey de değil mi? Yağmur yağıyor mesela, asit yağmurlarına dönebiliyor. Yani bu an meselesi. Hani böyle bir şey olsa, Allah buna izin verse, yaşam olmayacak zaten.
O kadar hassas dengeler var ki, bakın Big Bang... Peki o ilk patlama, patlama da değil de aslında varoluş anı o kadar hassas dengeler üzerine kurulu ki böyle milimetrenin milyarda birinin milyarda birinin milyarda bir kadar bir değişiklik olsa ya o maddeler dağılıyor, hiçbir şekilde uzay ve evren ve galaksiler oluşmuyor ya da kendi üzerinde toplanıyor, olmuyor. Oksijen oranı mesela atmosferde %21 değil, %22'ye veya %20'lere indirdiğinde hayat olmuyor. 4 tane temel kuvvet var doğada. Zayıf nükleer güç, kuvvetli nükleer güç, elektromanyetik güç, yer çekimi yani gravite denilen en ufak bir değişiklik meydana gelse burada ama o kadar ufak bir değişiklik ki bu 4 kuvvetten bir tanesinde yaşam yine olmuyor. Yani böyle trilyonlarca hassas dengenin bir araya gelmesiyle ve tek bir şekilde olabilecek bir hayat yaratılmış inşallah alternatifi olmayan. Dolayısıyla bu tabii yaratıcının varlığını kanıtlar. En ufak bir düzensizlik yok.
Bir de...
Tabii bilim hakim. Doğru. Bilim onun için ortadan kaldırıyor Darwinizmi, bu pagan dinini.
Bir korku var ve o korkuyu anlayabiliyor. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evrim kuramını kabul ettiğimiz anda, çocuklara bunu öğrettiğimiz anda...
Doğru. Darwinizlerde bir korku var.
Bu da çocuklara ahlaki bir korku...
Ya evrim, halbuki şöyle, evrim olsaydı eğer... Onu Allah yaratmış olması lazım. Yani evrim gibi mekanizmanın oluyor olması için mutlaka Allah'ın yaratmış olması gerekir. Tabii. Çünkü tesadüfen olamaz evrim gibi bir süreç ve biz bunun delillerinin de olmadığını görüyoruz. Yani burada aslında söylediği şey son derece yanlış ve ön yargılı baktığını Tabii. gösteriyor.
Darwinizm ayrıca çok büyük bir bela. Çünkü Darwinizmin ortaya koyduğu kendine göre sözde mantıklar güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir mantıkları dünyayı kan gölüne çevirdi. Bu çatışma mantığı bütün komünizmin, faşizmin, anarşinin ve terörün zemininde Darwinizm var. Bundan dolayı Darwinizm bir bela ve hangi topluma girse bela getiriyor. Yani çok doğal olarak Darwinizm mutlaka komünizme, faşizme, anarşiye ve teröre gidiyor. Bunları Darwin bile izah edemiyor. Hiçbir izahı yok. Canlılardaki fedakarlığın, değil mi? İçgüdülerin nasıl bir izah olabilir ki? Eğer bunların dediği gibi sadece madde var olsaydı, sadece cansız atomlardan yapılmış olsalardı, o zaman ne anlamı kalıyor, değil mi? Nasıl olabilir ki bu canlılardaki fedakarlık, ondan sonra dayanışma, sosyal hayatları, termitlerin sosyal olarak ev yapmaları, karıncaların arasındaki dayanışma, penguenlerin yumurtalarını aç susuz 4 ay korumaları, hiçbir şey yemeden içmeden... Ahlak din olarak var tabii. Allah dilediği için insanı Allah akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. Ona nefsini yani sınır tanımaz bir kötülüğü ve ondan korumayı ilham ettiği vicdanını yaratmıştır Allah. Dolayısıyla vicdanıyla hareket eden insanların ve Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket eden insanların uyduğu bir olgudur ahlak kavramı. Onu getiren Allah'tır zaten. Hiçbir canlıda bu olmayan bir şeydir. İnsanda değil mi? Merhamet, sevgi, şefkat, koruma, kollama vardır. Bu hiçbir canlıda eşi benzeri olmayan bir şekildedir zaten. Böyle iyiyle kötünün ne olduğunu bilir insanlar Allah'tan korkup sakındıkları süre içerisinde.
Yani insan bunu şuurlu yapar. İnsan bunu şuurlu bir seçimle yapar. Tabii ki fıtratında da uygundur. Ama canlılarda da mesela hayvanlarda da bunun örneklerini görüyoruz. Evet. İlhamla yapıyorlar. İlhamla yani yapıyorlar. Mesela kendi hayatlarını feda ediyor hayvanlar. Diğer hayvanların hayatını korumak için. Mesela bu çok muazzam bir şeydir.
Hiçbir izah yok. Evrim izah edebilir mi?
Evrim normalde kendini kurtarması lazım.
Tesadüf niye merhamet oluştursun? Niye değil mi dayanışma oluştursun, sosyal bir yaşam oluştursun?
Hayvanlar arasında düzen var mesela. Evet. Böyle bir yapı, hiyerarşi var. Birbirlerini koruyorlar. Bir kısmı bir görevi yaparken diğer kısmı nöbet tutuyorlar. Birbirlerine yiyecek getiriyorlar. Yani böyle bir şeyi onlar hani aklederek yapmaları mümkün değil. Böyle hani aklı olmayan, şuuru olmayan varlıklar. Ama onu ilhamla, Allah'ın aklıyla yapıyorlar.
Tabii.
O çok açık.
Bakın Darwin diyor ki, Darwin olamayacağını söylüyor zaten. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Hayvanlardaki içgüdüler. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Evrim açıklanabilir mi? Devam ediyor Charles Darwin Türlerin Kökeni kitabında. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir diyor. İçgüdü devrimi açıklanabilir mi? Tabii ki Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri çok açık.
Bir de muazzam akıl tecelli ediyor. Yani Allah muazzam aklı tecelli ediyor. Örümcekte, arıda, karıncalarda muazzam bir akıl var. Yani biz şimdi oturuyoruz insanlar olarak böyle bunu incelediğimizde değil mi? Böyle hayretlere düşüyoruz yani. O kadar büyük güzel şeyler
tabii
var.
Tabii. Bakın Darwin söylüyor, devam ediyor. Diyor ki sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncalarının köleleştirmesi gibi içgüdüleri özellikle yaratılmış içgüdüler olarak değil de çoğalmanın, değişmenin, en güçlerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük neticeleri olarak görmek mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur diyor, söylüyor. Evet. Olamaz diyor. Ama diyor benim hayal gücüm için diyor, ben hayal kurdum diyor, böyle oldu, böyle diyorum diyor.
Yani materyalist dünya görüşünü masonların dünyaya uygulaması için Darwin'in evrim teorisini ortaya atmaları bir ideolojik bir felsefe.
Evet.
İşte biliyorsun Darwin'in dedesi de masondu. Erasmus Darwin masondu. Üst derecede bir masondu. Evet. Kendi notlarında zaten Darwin'in o iddia ettiği çizimler vardı. Ara geçiş formları çizimleri vardı. Böyle bir iddia zaten Darwin'den önce de vardı. Darwin'in yoluyla bu ideolojiyi oturtmak için onlar bunu iddia ortaya attırdılar. Evet. Yani o yine ateist Mason felsefesinin ortaya attığı bir felsefe, bir pagan dini aynı zamanda evrim.
Evet.
Ve Darwin de bunun bir numaralı temsilcisi, yani ortaya çıkan isim. Aslında bunun arkasında ateist dünya görüşünün sözde bilimsel bir kılıfa büründürülmesi, insanların bir şekilde propagandayla bunlara inandırılması konusu var.
Evet.
Şimdi bunların bir dünya görüşü var. Hani böyle sözde hani kendilerince böyle haşa dine karşı, yaratıcı Allah'ın yaratmasına karşı bir dünya görüşleri var. Bilgisizlikten kaynaklanan ya da kendi inanç dünya görüşlerinden diyeyim. Bir bakışları var. Onu her şeyi, bilimi, her şeyi ona uydurmaya çalışıyorlar. Ve mesela bizim söylediklerimizi de o gözle değerlendiriyorlar. Yani biraz önce söyledi ya, hani diyor ki evrim olursa diyor inançları sarsılır ondan buna. Halbuki böyle bir şey yok ki. Evrim olsa diyeceğiz ki Allah evrimle yarattı ve kanıtlarını da göreceğiz. Çünkü evrim var diyorsak eğer kanıtları da olmak zorunda. Kanıtları varsa demek ki bunu Allah bu şekilde yaratmış diyeceğiz. Ama bakıyoruz yoktan Allah'ın mükemmel bir şekilde yaratması var.
Allah'ın sebebi ihtiyacı yok ki.
Biz bu sefer bunun kanıtlarını görüyoruz. Hakikaten biraz önce çok güzel anlattım. Hani mesela bir hücre tam anlamıyla olmadan yani bütün sistemiyle bir araya gelmeden meydana gelemiyor. Ya da bir göz bir araya gelmeden yani bütün parçalarıyla işlev yapamıyor. Biz bunu gördüğümüzde yaratılış olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Şimdi yaratılış varsa da bunu Allah yoktan yaratıyor. Eğer evrimle yaratsaydı da gene Allah evrimle yarattı diyecektik. Yani bu inanç meselesi değil.
Evet.
Çünkü bilimin ta kendisi yani biz gözümüzle gördüğümüzü anlıyoruz.
Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemiyorlar. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Allah'ın evrime ya da başka bir sebebe ihtiyacı yok. Allah bir şeyin dileme, yaratmayı dilediği zaman ol deriz diyor. O da hemen oluverir diyor. Ya bu arkadaşlar tabii getirdikleri pagan rahipleri son derece bilgisiz ve bildiklerini de çarpıtarak yani demagoji yaparak zaten.
Yani burada çok önemli nokta var. İnanç tartışılmaz. Yani herkes her şeye inanabilir. Yani biz inancını kimsenin tartışamayız. Çünkü o şimdi evrime inanıyorsa ya da başka bir şeye inanıyorsa, pagan dinine inanıyorsa ona inanıyordur yani. Ona, ama bilim böyle söylüyor. Evrim var. Bilim adına böyle işte araştırmalar bunu gösteriyor diyorsa işte bu yanlış. İşte burada yapılması gereken de oradaki arkadaşların da söylediği gibi delillerin ortaya konması. Şimdi delilleri ortaya koyduğunda bu sefer onlar inanç yönüne olayı çekmeye tabii çalışıyorlar.
Zaten bir de Darwinizm müdahale edilmesi gereken en önemli yönü tabii bela getirmesi. Yani bütün komünizm, diyalektik materyalizm mantığı yani madde zıtlıklar içinde gelişir, çatışmayla gelişir, tarih çatışmayla gelişir, tarihteki diyalektik. Hepsi Darwinizm mantığı üzerine kurulu. Faşizm yine aynı şekilde ırklar arası çatışmayı getiriyor, öbür sınıflar arası çatışmayı getiriyor. Bakın hep çatışma mantığı. Kapitalizm bireyler arası çatışmayı getiriyor, emperyalizm devletler arası çatışmayı getiriyor. Anarşi ve terörün hepsinin zemininde Darwinizm mantığı olduğu için çok tehlikeli ve mücadele edilmesi gerekiyor. Yani bütün insanlık bundan mutsuz oldu. Ondan dolayı biz bu mücadeleyi veriyoruz. Yoksa dediğin gibi insan dilediğine inanır ama bu konu öyle değil. Darwinizm çok zararlı bir felsefe, çok zararlı bir batıl din. Evet. Hem gerçeklere aykırı hem de bela getiriyor. Girdiği her topluma da bela getirmiştir. Mesela Finlandiya'da kalkıp bir liste katliamı yapıyor. Üzerine doğal seleksiyon yazmış. Niye yaptın diyorlar. Doğal seleksiyonu tamamlamak için yaptım diyor. İşte sen eğer Darwinist eğitimi verirsen, yani sen savaşan bir hayvansın, hayatta kalmak için mücadele etme gerekir mantığını sen insanlara bilinçaltına yerleştirirsen sonucu bu olur. Ondan sonra şaşırıyorlar. Aa niye böyle oldu diye. Sen bunu okutursan bu gençlerin değil mi temiz dimalarına bu sapkın felsefeyi verirsen sonuç tabii ki böyle olur. O zaman Hitler'ler de çıkar, Stalin de çıkar, Mao da çıkar değil mi? Dünyayı kan gölüne çevirirler. Yani doğal sonucudur bu. Evet. Tabii bütün deliller bakın evrimi yalanlıyor. Bakın Darwinistler hiç bir tane fosil gösteremiyorlar. Niye? Çünkü bütün fosiller mükemmel, eksiksiz, kusursuz ve bir anda ortaya çıkıyor tarihte. Milyonlarca yıl önce bir anda ortaya çıkıyorlar. 50 milyon yıl önce, 100 milyon yıl önce neyse günümüzde de aynı. Bitti. Darwinizm falan yok.
Ben mesela değil mi o güzel şekiller, altın oran niye meydana gelsin? O renkler niye meydana gelsin?
Bir de altın oran
ve yani milyarlarca, trilyonlarca canlı da meydana geliyor evet. Bu. Ve bunu milyonlarca yıldır oluyor bu. Devam ediyor. Ve bu süreç içerisinde bir tane böyle eciş bücüş böyle yamuk yumuk asimetrik böyle...
Bir tane yok ya.
Hiç mi yok mesela? Hani onların iddia ettiği sistemde aslında bunların çok fazla olup diğerlerinin az olması gerekir. Halbuki hiç yok. Buna rağmen bunu iddia ediyor.
Hayır, bütün evrimciler zaten itiraf ediyor bunu. Bu pagan rahiplerin ağababaları da söylüyor. Değil mi? Charles Darwin başta kendisi söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Stephen Jay Gould söylüyor. Niles Eldridge söylüyor. Ernst Mayr söylüyor. Daha ne desinler? Yok diyorlar yani. Ara geçiş formu yoksa Darwinizm yoktur zaten. Bir tane getirsinler 10 trilyon veriyoruz zaten. Evrim teori değil zaten. Yani bilimsel bir teori deneylerle ve gözlemlerle kanıtlandığı zaman teori olur. Bir hipotez. Evrim bir pagan dinidir. Çünkü deneyler ve gözlemlerin yalanladığı tesadüfi ilah edinen bir pagan dinidir. Ve çok Sümerlere, Firavun'a kadar giden yeni bir şey de değil. Charles Darwin döneminden daha da eskilere gidiyor. Eski pagan kültürlerde vardı yani. Firavun'da Nil'in çamurlarından hayatın tesadüfen olduğunu, canlıların çıktığını söylüyor insanların ve diğer canlıların. Aynı şeyi söylüyorlardı yani. Darwin, dedesi gibi mason olan dedesinden aldığı bu fikirleri, eski pagan fikirlerini biraz böyle şey edip yazıp kitap haline getirdi ki inanmadığını kendisi söylüyor zaten. Paçavra diyor yani. bu iddiaları, benim iddialarım
bir
diyor.
Bir de Darwin yani böyle bir derinlemesine araştırma yapacak bir bilim adamı değil. Öyle bir kapasitesi yok. Bir de onun o döneminde öyle bir teknoloji yok.
Süper cahil zaten. Öyle bir teknoloji o dönemde yok. Ayrıca da Darwin'in inanılmaz bir cehaleti var. Bakın. Diyor ki, Darwin'in kendisi söylüyor bunu otobiyografisinde. Okuldan ayrıldığımda tüm öğretmenlerim ve babam tarafından sıradan bir çocuk, hatta ortalama standardın altında zekaya sahip bir çocuk olarak görüldüğüme inanıyorum. Çok utanarak söylüyorum ki babam bir keresinde bana avlanmak, köpekler, fare yakalamak dışında hiçbir şeye önem vermiyorsun. Kendine ve bu aileye yüz karası olacaksın demişti. Okulda hiçbir işe yaramadığımdan babam beni oldukça erken bir yaşta okuldan aldı. Ve ağabeyimle birlikte Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi. Burada 2 yıl veya 2 dönem kaldım. Ancak kısa süre sonra birkaç küçük olaydan babamın bana oldukça iyi bir mal varlığı bırakacağını anladım. Ve bu rahatça geçinmeme yetecek kadardı. Dolayısıyla tıp öğrenmek için gayretli bir çaba içinde bulunmama gerek olmadığına inanıyordum. Bütün gittiği okullardan kovulmuş olan, sürekli intihar etmeyi düşünen, değil mi? İntihar haramdır tabii ki. Böyle bir birisi. Yani bu iş tabii Yiğit Bulut hocamızı, değil mi? Sayın Adnan Oktar'ı ve beni çağırsınlar inşallah. Biz bu işi bitireceğiz orada, bitirelim. Yapılması gereken çok bir dahaki programa, değil mi? Hocamızı ve beni davet etsinler inşallah. İnşallah. Biz katılalım. Allah'ın izniyle bunu bir bitirelim artık kökünden böyle. Konuşamayacak hale getirelim inşallah.
İnşallah.
Hocamız bunları dünya çapında izlemezdi. Zaten yani en başta çıkartılması gereken, değil mi? Bütün dünyada darwinizmi bitiren insan hocamız zaten. Onun çıkartılması gerekiyor. İnşallah ben de yanına giderek böyle Allah'ın izniyle rezil kepaz dümdüz ederiz yani böyle inşallah.
Yaratılış Atlası bütün Avrupa'da bitirdi darwinizmi, yok etti. Tek bir cevap çıkmadı, tek bir yazı yazılamadı. Hep tek bütün cevaplar kaçmaya yönelik, gizlenmeye yönelik, işte yasaklamaya yönelik. Tamamen böyle hani faşist böyle metotlarla yok etmeye, durdurmaya çalıştılar. Hepsi kabul etti. Zaten cevap bu, öğrencileri artık inandıramıyoruz diyorlar evrime. Evet. Yaratılış Atlası'nın birkaç sayfasını gören bir insanın evrime inanması mümkün değil bu, o andan sonra evet. Zaten.
Haşa, hiçbir şey tesadüfen olmadığı zaten kanıtlandı. Bakın nereye baksak, mesela kuantum düzene indiğimiz zaman da, değil mi, insanların hala bilimsel olarak ortaya koyamadığı bir düzen var. Çünkü düzensizlikten düzen olmaz. Kusursuz bir düzen var yaşamın olması için ki bu, yani nereye baksak bu görülüyor. Doğada hep bu mesaj var, evrende de bu şekilde. Dolayısıyla mükemmel bir düzen var her düzeyde. Yani makro düzeyde canlılık düzeyine baktığımız zaman böyle, atomlara indiğimiz zaman böyle, kuantum düzene indiğimiz zaman yine böyle.
Evet. Bir de çok önemli nokta var. Her şey yoktan var edilmiş. Yani bugün bilim, evrime inananı inanmayanı, her bir hayatın, yeryüzünün, bütün evrenin bir başlangıcı olduğuna inanıyor. Ondan öncesini tarif et dediğinde yokluk diyor. Yani sıfır hacim diyor. Yani her şeyin yoktan yaratılması diyor. Zaten o her şey buna dayanıyor. Yani yoktan yaratılmıyor. Yoktan yaratılma ne demek? Yaratılış demek. Şimdi biz hepimiz yaratılmış mekanın ve zamanın içerisindeyiz. Bütün evren, her şey, evrendeki bütün canlılık, her şey. Demek ki her şeyi yaratan bir güç olması gerekir.
Tabii. Ya bunu çocuğun anlayacağı kadar açık bu gerçek. Bir de çoğunluğun inançsız olması ya da darwinist olması bir şey değiştirmez. Zaten Allah bunu bildiriyor Kur'an'da. Çoğunluğun iman etmeyeceğini söylüyor Allah.
Evet.
Bu imtihan ortamı olarak yaratılmış. Yani iman edenlerin, değil mi? Allah'a kulluk edenlerin imtihan edilmesi için özel olarak Allah tarafından. Çünkü Allah dileseydi herkese hidayeye erdirebilirdi diye bildiriyor ayrıca Kur'an'da bunu. Tabii. Ama çoğunluğun iman etmeyeceğini zaten Allah söylüyor. Yani çoğunluğa göre hareket edilmez. İnsan mantığıyla, vicdanıyla, bilimsel bulgularla hareket eder ve böyle baktığımız zaman kesin olarak Allah'ın yarattığı, tereddütsüz Allah'ın yarattığı çok açık.
Evet. Bugüne kadar Darwinistler bunu kullandılar, bir kendilerince sözde bilimi kullandılar. Ateist olma, insanları ateizme yönlendirme adı altında amacıyla bunu kullandılar. Ama bugün inşallah hocamızın vesilesiyle bilim yaratılışı anlama ve insanların inşallah Allah'a iman etmeleri yönünde çok güzel bir imkan.
Evrim bir teori de kesinlikle değil inşallah. Yani. Bu, tabii Darwinizm bir pagan dini, putperest batıl bir din. Saçma sapan tesadüfe inanan değil mi? Yani fosilleri mesela göstermiyorlar. Zaten bu böyle bilim olmaz ki. Değil mi? Biz bu fosillerin varlığını, 350 milyon fosilin varlığını hocamızın vesilesiyle ve son 10-20 yılda öğrendik. Yani ondan önce bilmiyorduk ki. Evet. Kimse bilmiyordu. Mesela şeyde de Amerika'da Smithsonian Enstitüsü denen dünyanın en büyük böyle enstitülerinden bir tanesi, bilim müzelerinden bir tanesi. Kambriyen dönemi fosillerini buluyorlar, yaratılışı kanıtlayan, çünkü birdenbire Kambriyen patlaması diye patlamayla ortaya çıkan fosiller, ataları olmadan evrimi, yaratılışı ispatlayan ve 70 yıl müze müdürü saklıyor. Şimdi Darwinizmin eğer iddia ettikleri gibi evrimin delili olsa, yani Allah evrimi yaratmış olsa bunu saklarlar mı? Çaka çaka müzelerde her yerde olur, biz de buna iman ederdik ama öyle değil işte. Olmadığı için saklıyorlar zaten. Evet. Yani delili olsa niye saklasın adam? Evet. Çünkü yaratılışı ispatlıyor.
Bir de mesela bir tane domuz dişi buluyorlar. Oradan bir tane işte maymunsu insan şeyi yapıyorlar. Böyle çizim yapıyorlar. İşte maket yapıyorlar. Oradan ailesini çiziyorlar. Sahtekarlıklar yapıyorlar. Mesela evet. Bu çok muazzam bir şey. Ya dünyanın en ünlü müzelerinde, Louvre gibi müzelerde sahtekarlık yapıyor. Mesela orangutan çenesi alıyor. Onu ona yapıştırıyor filan. Yani bu çok muazzam bir şey. Yani demek ki ideoloji uğruna bunları yapabiliyor.
Tabii Darwinist diktatörlük var. Dünya çapında %95 tarafından devletlerin Darwinizm koruma altına alınmış. Ama bilimsel olarak yıkılmasıyla inşallah bu durum değişiyor. İnşallah ayrı zamanda da yaşıyoruz. Bu durum tamamen ortadan kalkacak Allah'ın izniyle. Ve bunun altyapısı zaten bütün dünya çapında oluştu. Çünkü Darwinizm bilimsel olarak mağlup oldu bütün dünyada. Ezildi. İnşallah. Yiğit Bey bizi, hocamı inşallah, hocamızı ve beni oraya davet etsin. Programda çıktığımız takdirde bu işi kesin olarak bitiririz zaten. İnşallah. Bitireceğiz inşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Tabii hem işten atıyorlar hem doçent profesör olmasına müsaade etmiyorlardı. Bugüne kadar o şekildeydi. Ve bütün üniversitelerde, bütün dünya devletlerinde %95'i tarafından özel olarak koruma altına alınmıştı bu sapkın felsefe. Tabii mesela bakın koro halinde bağırmaya başlıyorlar. Sen bilime karşı mesela. Yani kardeşim biz delil getiriyoruz. Proteinlerin oluşamadığını ispatlıyoruz. Tesadüfen oluşamayacağı Allah'ın yarattığını. Hücrenin aynı şekilde. Ara geçiş formları olmadığını fosillerle bakın arkadaşlar fosil getirmişler oraya. Bir tane fosil getirmiyor. Bir tane delil gösteremiyor. Değil mi? Saatlerdir demagoji yapıyorlar.
Bu İngiltere'de de oldu. İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi'nde tabii. De oldu. Onun başındaki kişi evrimin safsatı olduğu yönde açıklamalar yaptığı zaman hemen onu o görevinden aldılar.
İhraç ettiler. Doğru.
Tabii ihraç ettiler. Aslında tam tersi demin o söyledikleri iddia var ya hani evrim olursa insanların inançsız olacağından korkuyorlar o yüzden. Halbuki tam tersi yani insanlar gerçekten tam olarak anlatılsa yani evrim kesinlikle bilimsel olarak yoktur dense ve Allah'ın yarattığı söylense ve Allah'ın yaratmasınca başka hiçbir şey yaratılış olamaz mümkün değil yani hayat olmaz diye anlatılsa olması gerektiği gibi aslında hani insanların büyük bir kısmının iman edeceğini korkusuyla aslında onu gizliyorlar.
Tabii.
Çünkü insanlarda zaten iman etme eğilimi var. Yani insanın fıtratında Allah'ı bilme, tanıma, iman etme, sevgi, şefkati yaşama, fedakarlığı yaşama, ahireti bilme, cenneti bilme. Yani bunlar zaten insanın fıtratında var. Yani aslında onlar bunu engellemeye çalışmanın bir faaliyet halindeler.
Teori değil. Big Bang teori değil. Çünkü neden? Big Bang'i kanıtlayan çok önemli kanıtlar var. Kozmik fon radyasyonu, uzaydaki hidrojen helyum oranı, bütün gök cisimlerinin birbirinden uzaklaşıyor olması, Edwin Hubble kanıtladı bunu. Ve ondan sonra da kanıtlandı tabii ki. Ve en son bu kozmik fon radyasyonunda polarize ışıktan oluştuğunu kanıtlanmış olması, bakın kanıtlarla kanıtlandı kesin olarak ve bütün dünyada kabul görüyor Big Bang teorisi olarak. Bu teori. Ama Darwinizm hiçbir zaman böyle olmadı işte. Deneyler ve gözlemler yalanladı. Yani bakteriler ve sinekler üzerinde yapılan deneyler, fosil kayıtları ve diğer bütün kanıtlar yalanlıyor Darwinizmi. Dolayısıyla Darwinizm hiçbir zaman teori olmadı zaten. Bilim değil.
Hatta o zaman birçok bilim dalı yoktu. Hani teknoloji geriydi diyoruz. Değil mi? Birçok genetik gibi, biyokimya gibi, biyomatematik gibi dallar bile yoktu yani o dönemde.
Tabii bugün yani genetik, mikrobiyoloji, paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi, biyokimya, ondan sonra fizyoloji, bütün bu bilim dallarından gelen bilgiler bize Darwinizm kesin olarak, biyoloji kesin olarak olmadığını ispatlıyor. Ya Allah'ın yarattığını ispatlıyor daha doğrusu. Darwinizm tabii yok da Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Dolayısıyla tartışacak bir konu yok zaten. Yani bakın bir tek protein. Siz izleyicilerim şöyle dikkat etsinler. Bir tek proteinin nasıl olacağını anlatamıyor. Bitti zaten Darwinizm burada. Yani oradan sonra artık fosillere başka bir şeye de gerek yok. Yok bakteriler şu ortamda şöyle yaptılar, böyle yaptılar falan. İşte tırnağın ucu şöyle eğildi de 20 derece ateşliydi de kuşun gagasında şey diş vardı falan. Bunlara gerek yok. Bir kere protein tesadüfen oluşamıyorsa milyonlarca, trilyonlarca protein oluşturduğu milyonlarca tür canlı hiçbir şekilde tesadüfen olamaz. Bitti. Bir kere canlı hücresi gerekiyor. Bu da yaratılmış olduğunu ispatlar. Çünkü canlı hücresi protein yapabiliyor ancak. Canlı hücresinde protein sentezlenebiliyor. Bu da yaratılışı kanıtlıyor tabii ki. O hücreyi yaratan Allah çünkü kusursuz ve mükemmel şekliyle ve hay sıfatının tecellisiyle yaratan Allah. Çok açık. Zaten Darwinizm en temel noktada bitiyor. Bundan başka konuşmaya gerek yok. Yani bu arkadaşlar da buna cevap veremiyorlar. Sürekli demagoji başka taraflardan bir sürü şeyler söylemeye çalışıyorlar.
Aslında böyle. Her tarafta hizmet uğruyorlar.
Her tarafta.
Ama yeter ki biraz daha hani demagoji olsun. Biraz daha lafı uzatabilsinler. Evet. Bazı insanların belki kafasında biraz daha şüpheler meydana getirsinler. Yoksa her alanda hizmet uğruyorlar.
Tabii. Bu cümlelerin hiçbirini hocamız karşısında kuramazlar Allah'ın izniyle. Değil mi? Onun için Yiğit Bulut'un hocamızı ve inşallah beni de birlikte bir davet etmesi gerekiyor ki biz bu işi kesin olarak bitirelim.
Evet, inşallah.
Çünkü dediğin gibi bir tane yalan var. O da haşa Allah'ın yaratmadığı ve her şeyin tesadüfen olduğu yalanı ki tarihin en büyük yalanı bu bilimsel sahtekarlığı. Bunu ayakta tutabilmek için, ateizmi ayakta tutabilmek için on binlerce başka yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Bakın her söyledikleri Darwinizm ayakta tutmak için hepsi yalan oluyor. Verdikleri bütün örnekler sahtekarlık. Mesela ara geçiş formu hiç yok, vardır diyorlar. Ne vardır diyorsun kardeşim getir göster diyorsun yok. Var ama var diyor. İşte Doğa Tarihi Müzesi'ne git orada diyor. Oraya gidiyorsun nerede diyorsun depoda diyor. Depo nerede bilmem nerede. Yani böyle sürekli olarak işte çok sıkışınca uzaylılar getirdi demeye başlıyorlar. Richard Dawkins öyle dedi en son. Değil mi? Evet. Faydalı mutasyon örneği gösteremedi. Hocamız da biraz tabii sıkıştırdı bu Dawkins'i. O da en son tamam o zaman uzaylılar getirdi dedi. Sanki işin içinden çıkabilecek. Kardeşim uzaylıları kim yarattı değil mi? Bir akıl var demeye getiriyor. Ama uzaylıların aklı olur mu? Yani uzaylılar da yaratılmış o zaman eğer varsa. Yani,
var olan evrende her şey yaratılmış.
Her şey yaratılmış.
Yani bizim gördüğümüz, görmediğimiz, yani bizden çok çok uzaklarda her şeyin yaratılmış olduğunu biz biliyoruz. Çünkü bütün herkes kabul ediyor ki evrenin bir başlangıcı var.
Evet.
Değil mi? Evrimcisi de kabul ediyor. Hepsi kabul ediyor. Yani bilimsel olarak herkes bunu kabul ediyor. Artık bu demin kanıtlarını da saydın. Yani evrenin bir başlangıcı var. Bir başlangıcı varsa evrenin içindeki her şey yaratılmış demek.
Yani yoktan var olmuşsa bir şey nasıl tesadüfen yoktan var olabilir? Yokken yani, bir şey, yokluk varken tesadüf de olmaz. Bakın zaten
şey
aslında
yok.
Tesadüf de yok. Yani biz bunu çok net olarak biliyoruz. Çünkü Allah biz diyor her şeyi bakın. Şeytan Allah'a sığınırım her şeyi bir kader ile yarattık diyor. Bu ne demektir? Bir düşünelim. Bütün canlılar, bütün atomlar, bütün protonlar, elektronlar, evren, uzaydaki galaksilerin hepsi bir kader üzere yaratılmış. Demek ki tesadüf var mı bunun içinde değil mi? Her şeyi kaderiyle öyle yarattı ve Allah sonsuzlukta tek bir an, sonsuz bir an, sonsuz zamanın sonsuz küçük bir parçası olan bir an içerisinde yaratıp bitirmiştir. İşte buna kader deniyor zaten inşallah. Dolayısıyla bunun içinde nasıl tesadüf olabilir? Yani bütün algılarıyla muhatap olan bir ruh olduğumuza göre, değil mi? Ruhumuz algılıyor, bütün gören, işiten, koku alan, tad alan. Ve bizim için yaratılan algıları biz algılıyoruz. Burada nasıl tesadüf olabilir o zaman? Allah'ın yaratması var, evet. Değil mi? Çok açık.
Bir de mesela zamanın ve mekanın dışında olmamız gerekiyor, haşa. Yani zamanın dışı ve mekan dışında ancak bir varlık, yüce bir varlık her şeyi yaratabilir. Yani içinde biz bunu anlayamayız, kavrayamayız. Kavrayabileceğimiz bir konu değil. İşte Yüce Allah zamanın ve mekanın dışında olmasıyla yoktan bütün evreni yarattı, bizleri yarattı. Yani ve hepimiz bunun içindeyiz. Yani yaratılmışlık kesindir. Yani onu baktığımızda sırf şu, yani tek en başında zaten biz bunu kabul ediyoruz. Yani evet. Bunu bilim de ortaya koyuyor. Biz inanç olarak da zaten kabul ediyoruz. Bu çok önemli. Zaten tek başına konuyu kapatıyor.
Her yönden çöküyor. Yani evet. Bu o kadar saçma sapan bir şey ki. Evet.
Bu akşam mesela hocamız şeytanı anlattı. Şeytandan bahsetti gerçekten. Şimdi aklıma geldi. Yani şeytanın oyunlar oynadığını, yani şeytanın görevi, yani kendi yapmaya çalıştığı şey insanları inançsızlığa sürüklemek. Şimdi bunu nasıl yapacak? Belirli metotlarla yapacak. İşte evrim ortaya attığı o evrim düşüncesi, evrim safsatası bu metotlardan bir tanesi. Ve bunu belki insanlığın başlangıcından itibaren yapıyor, bu iddiaları sürekli ortaya. Hani sen de söyledin biraz önce, Sümerler devrinde de var evrim. Mesela Firavun'un döneminde de var evrim düşüncesi. İşte diyor Nil'in çamurlarından diyor canlılık meydana geldi diyor Firavun. Yani bu düşünce binlerce yıl önce insanlık tarihi. Çünkü şeytan başlangıçtan beri var, insanlık tarihinde var ve bu fikirleri sürekli gündeme getirerek, sürekli ortaya atarak insanların inkar etmesini, Allah'a haşa inkar etmesini sağlamaya çalışıyor. Şimdi de yapılan bu şeytanın bir oyunu, şeytanın bir buradaki bir metodu. Bunu da tabii ki ona tabi olan belirli bir zümre, mesela masonluk tamamen şeytana tabi, şeytandan alıyor. Trans halinde masonların şeytandan aldığı emirlerle yeryüzüne bu fitneyi, bu ideolojiyi, sapkın ideolojiyi yaymaya yayıyorlar. Ve belirli yöntemler kullanıyorlar, basını kullanıyorlar, bir takım şeyleri kullanıyorlar. İşte belki üniversitelerde evrim diktatörlüğü kuruyorlar. Bu tip şeylerle ve tamamen böyle kandırmaca. Hiçbir altyapısı yok. Ama bugüne kadar da hep böyle gelmişler. Bir yalanı sürekli böyle tekrarlayarak ve insanlara sorgulayamazsın. Zaten bunu ancak işte başkaları, bilim adamları söyleyebilir. Onlar da zaten sorgulayamazlar akademik çevre olduğu için. Diyerek getirmişler. Ama biz bugün hocamız vesile oldu. Ortaya çıkıp bunun tamamen bir safsatı olduğunu bilimsel değil ortaya koyunca tamamen böyle hipnoz üstlerinde kalktı insanların. İnşallah. Bir kısmı işte böyle paniğe kapıldı. Büyük bir insan grubu elhamdülillah imanına da vesile oldu. Bundan sonra da hızla o yöne doğru akıp gidiyor. Bütün insanlığın imanına inşallah vesile olacak bir sürecin başındayız. Tabii. İnşallah.
Zaten hiçbir insan, bakın hiçbir Darwinist de vicdanen böyle bir saçmalığa inanmaz. Nitekim baktığınız zaman bütün önüne gelen Darwinistlerin mutlaka olamayacağına dair itirafları var. Mesela tabii ki bilmez yani. Canslat onların aklı olur mu? Bunların içinden geriye sadece tesadüfi olarak üreyen mekanizmasına sahip olanlar katılıyor. Diyeceksiniz ki o zaman tesadüf diye mi açıklanıyor? Bakın şöyle söylüyorum. Önümüzde bir kapı var. Bu kapıyı açar dilersek bir şeyden kurtulacağız. Kapının anahtar deliği var. Yanımızdaki makinayla milyonlarca, milyarlarca rastgele anahtar yapıyoruz. Tek tek deniyoruz. Hangisi açıyorsa işte o çoğaltılıyor. Diğer kırılıp atılıyor. Yani kilit yapan bir akıl var, anahtar yapan bir akıl
bir
var.
Bir de anahtarlar
yani
var.
Bu zaten kendi kendini çürütüyor şu anda. Yani anahtar oluşmuş, anahtarı yapan yani bir akıl var, kilidi yapan bir akıl var. Demiyor ki onu yine milyarlarca şeyle de tutturamayabilir de. Yani zaten o anahtarı kilit uygun olarak yaratılmış olmaz zorunda. Tabii bu muazzam bir yaratılış bu anlattığı. Yani evrim çürüten örnekler bunlar. Nereden bilsin DNA önceden, daha doğmadan bir canlı dışarıdaki mikrobun nasıl bir yapısı olacağını, ona göre silah hazırlasın. Bu kusursuz bir yaratılış. Ali Demirsoy, hücrelerin kahin olması gerekir diyor. Ne demek hücrenin kahin olması demek? Allah yaratmıştır demek. Hücrede akıl olur mu? Baştan bir şey, o
Yani canlılar nasıl istediğini söylüyor. Kör bir madde, bilinçsiz bir madde nasıl bu şeyi yapıyor? Erkekli, dişili, beşerin dediğin o tarzda.
Anlatıyorum ya bunu.
Nasıl anlatıyorsun ya?
Hiçbir şey anlatmıyor. Anlatıyorum ya diyor. Bakın şimdi anlattık ya kendi kendini çürütecek. Bakın şimdi seyredin. Bakın hiçbir şekilde tek bir protein olmuyor doğada. Yani konu bu. Oksijen, ultraviyolenin olduğu bir ortamda, proteinlerin olmadığı, bir hücrenin olmadığı bir ortamda kesinlikle amino asitler protein meydana getirmiyorlar. Hemen tahrip olurlar zaten. Yani birbirini kopyalayan hücrenin olması için, bakın bir molekülün olması için muazzam bir tasarım gerekiyor. RNA moleküllerin, DNA'nın olması için ve yine proteinler gerekiyor. Ve yine canlı hücresi gerekiyor. Yani bu arkadaş bunu ya anlamıyor ya süper anlamazlıktan geliyor. Yani bırakın bu şeyleri, amino asitleri yan yana bıraktığınız takdirde mutlaka başka proteinler gerekiyor ki sentez yapabilsin. Amino asitler de olmuyor da, hadi amino asitleri verdiğiniz zaman. Bir de hocamızın dediği gibi, diyelim ki protein oldu, gene bir şey ifade etmiyor. Yani milyonlarca protein bir araya gelip hücreyi mi yapacak, DNA mı olacak, şey mi yapacak, değil mi? Canlı evet. Hücresi olması gerekiyor yine. Yine olmuyor yani. Proteinleri bir kaba doldurup karıştırsa bunlar milyarlarca yıl bu pagan rahipleri. Ondan bir canlı çıkar mı? Bir adam çıkıp elektron mikroskopu alıp kendi vücudunda deney yapabilir mi? Ya sperm hücresinin o kadar mükemmel muhteşem bir yapısı var ki, bakın baş kısmı zırhı var. Zırhın içinde yumurtayı deleceği enzimler var. Kuyruk mekanizması var. Kuyruğu çalıştırıyor. Ve yolculuk yapacağını bildiği için içinde girici asit ortama göre hazırlanmış. Meninin içerisinde bazik bir ortam hazırlanmış kimyasal olarak. Ve bu ortamda yolculuk şekilde yapacak şekilde yaratılmış. Yumurta hücresi de onu kendine çağıracak sinyaller gönderiyor. Arkadaşlar kendini nasıl bir rezil duruma soktuklarının farkında değiller herhalde. Evrim kuramı çökmüştür değil. Evrim hiçbir zaman kuram falan olamadı zaten.
Bir de bu bilgi nereden geliyor değil mi? Bu canlı. Yani canlılıkta müthiş bir bilgi var. Evet. Mesela bir organımızı, mesela gözümüzü inceliyorlar. İnanılmaz bilgilere ulaşıyorlar. Taş, muazzam toprak, sistemleri.
Böyle bir şey değil. Yani, neyi olması lazım mesela böyle bir şey derdilmesi için.
Yani vücut protein yığını değil ki. Yani proteinler, hani hocamızın bir örneği var. Protein tozu kutusu oluyor. Onu böyle bekletin diyor. Yıllarca, milyonlarca yıl hiçbir canlı olmaz. Hücre olmaz. Hiçbir şey olmaz.
Evet.
Şimdi insan da öyle. Yani bir protein yığını değil. Böyle muazzam bir bilgi var. Akıl var. Hayvanlarda muazzam bilgi var. Akıl var. Yani bu bilginin ve aklın sahibi kim? Bu tesadüfen bir akıl, bilgi meydana gelmez ki.
Tesadüfen hiçbir şey olmaz zaten. Tesadüfen tasarım olmaz, bilgi olmaz, hiçbir şey olmaz. Mesela bir ormanda giderken bir kağıt üzerine yazılı tek bir harf görse bir insan, bunu birinin yaptığını bilir. Neden? Harf, kağıdın üzerine yazılı o harf tesadüfen olmaz. Kağıt da tesadüfen olmaz, harf üzerine yazılı tesadüfen. Ya da toprağa da yazılı olsa değil mi? Evet. Toprağa yazılı bir A harfi görsen, rüzgarla, doğal şartlarla olmayacağı tek bir harfin bile, bakın 1 gram DNA'da 250 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. O harfin tesadüfen olamayacağını söyleyen bu pagan rahipleri, o bir gram içindeki 200 trilyon kitabı tesadüfen oldu diyorlar. Yani böyle bir mantık aşmazı, evet. Yani rezaletler bizim.
Ha bir de mesela makinaları gördüğümüz zaman, işte robotlar oluyor mesela, makinalar oluyor. Biz bunlara tesadüf diyebiliyor muyuz? Yani böyle bir şey diyebilen var mı? Ha belli ki o tasarlanmış, meydana getirilmiş, yoktan meydana getirilmiş yani bir takım. Yani şimdi bakıyoruz insanın görüntüsüne bakıyoruz. İnsan işte et, kemikten meydana geliyor. Kandan, etten, kemikten meydana geliyor. Bu tesadüfen olabiliyor. Ama mesela bir robot olsa işte o da çelikten, plastikten ondan bu tesadüf olması imkansız.
Yani tabii süper saçma yani. Biz şimdi yani, direğin tepesindeki adama sen helikopter değilsin anlatmaya çalışıyoruz.
Yani böyle gerçekten son derece.
Ben de zaten Allah'ın yarattığı çok açık. Allah'ın değil mi? Ya bir mucize, bir insanın böyle inanmaması, böyle bir rezaleti savunması Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Hakikaten çok büyük bir mucize. Değil mi? İnsan evet, ruh sahibi, İmtihan, akıl sahibi bir insan evet, anında iman eder. Yani evet, Allah değil mi? Onlar ölüdürler. Kulakları vardır, duymazlar. Kalpleri vardır, kavramazlar. Onlar, siz onları diri sanırsınız, onlar ölüdürler diyor inşallah. Evet. Şeytanlar
Allah'a burada tabii insan böyle evet, düşündükçe, derin düşündükçe gerçekten bir imtihan ortamı olduğunu anlıyor. Tabii. Yani insanın kendinin iman etmesini gerektiğini, yani gerçekten derin bir iman ve bütün dünya hani kim ne derdi desin hani şimdi evrim adına çıkıyorlar, konuşuyorlar, ne olursa olsun kendi imanında çok kararlı olması ve bunu çok iyi savunabilmesi gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Yani gerçekten hem mücadele ortamı olmuş oluyor, hem imtihan ortamı olmuş oluyor. Yani birçok bizim bildiğimiz, bilemediğimiz hikmetleriyle Allah yaratıyor inşallah.
Allah'ın lezim ilmiyle inşallah. Yani beynin içindeki küçücük bir merkezde değil mi? Her şeyin o gördüğü bütün algıların içinde tesadüfen olduğunu iddia edecek kadar o algıların tesadüfen. Halbuki o algıları yaratan bir yaratıcı var çok açık. Evet. O ruhumuza gösteriliyor bizim. Evet. Bu bilimsel ve teknik bir gerçek. Dışarıda madde var ama aslında kesinlikle ulaşamayız. Yani hiçbir zaman ulaşamayız. Kimse de hayatı boyunca beynin dışına çıkıp bakamaz. Kur'an'da erkek 23 kere, kadın kelimesi 23 kere geçiyor. İkisi de 23 kromozom var. Anneden babadan gelen 46'ya tamamlanıyor maşallah. Kur'an'ın tabii çok bilimsel mucizeleri var. Big Bang var, embriyolojiyle ilgili kanıtları var. Yaratılışla ilgili. Evet, mükemmel bir tasarımla yaratıldığını görüyoruz. Tabii annenin haznesinde çok asidik bir ortam var. Dolayısıyla bu zırh koruyucu oluyor onun için.
Yani bunların hepsinin çok ince detaylarının evet, düşünülmesi ve yapılabilmesi altında, bunlar evet, yani çok olağanüstü mucizeler. Yani Allah'ın yarattığının tabii büyük inşallah, delilleri. İnşallah onun bunları yok saymak, tesadüf demek.
Aynı zamanda spermin içinde taşındığı sıvı annenin yoğun asidik ortamındaki hücreleri öldürücü bir ortamdır o. Nötralize edecek şekilde bazik olarak hazırlanmış. Hareket etmesi gerekiyor. Hareketli bir kuyruğu var, motoru var. O motora enerji gerekiyor. Fruktoz molekülleri var içerisinde, o sıvının içerisinde. Fruktozu kullanıyor, yakıt olarak kullanıyor. Nereye gidecek? Kapkaranlık bir ortam. Boyutlarına göre aralarında 50 kilometre olan iki tane bebek gibi düşünün. Birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Mümkün değil birbirini bulması. Yumurta hücresi kimyasal sinyal gönderip yolu buldurtturuyor ona. Yumurtaya vardığı zaman o zırh hemen üstteki zırh eriyor. Yumurtaya değer değmez. Altından delici enzimler çıkıyor. Delik açıyorlar. İçeri girerkenki anda tam mükemmel bir zamanlamayla kuyruğunu atıyor.
Bunu nereden biliyor değil mi?
Ya bakın kaç tane
nereden biliyor yani, ve evet, nasıl yapabiliyor nasıl? Bu bilgiyi nasıl oraya koyan kim bu bilgiyi? Yani evet, değil mi? Bunu genetik şifresinde olan bilgiyle yapabiliyor. Ama bu bilgiyi oraya koyan kim ve bunu yaptıran kim?
Evet.
Yani maşallah muazzam bir mucize.
aşamalı. Evrimciler diyorlar ki işte bu da tesadüf, bu da tesadüf, bu da tesadüf, bu da tesadüf. Artık saymak da bitmez yani. Her aşamasında bir akıl var, bir hazırlık var.
Bu tesadüf saçmalığına kimse inanmaz zaten yani. Onlar da inanmıyorlar. Sıkıştırınca hatta tesadüften hemen kaçmaya başlıyorlar. Biz tesadüf demedik ki diyorlar. Ne dedin diyoruz? Tesadüf random dedik diyor. Ne
bir
demek
de sanki
random?
Yani bunların olması gerekiyormuş. Yani hücre bölünür. İşte sperm gider. İşte dişi hücreyi bulur. Orada bölünür. İşte canlılık olur. Yani bunlar olması gerekiyormuş gibi. Yani bunlar çok doğal şeylerdir. Zaten böyledir. Evet. Halbuki bu niye olsun yani böyle bir şey? Yani biz dediğin gibi yani bütün insanlık bir araya gelip bir protein sentezlemesi yapamıyorken biz bunları doğal olarak yani bunlar zaten oluyor diyemeyiz ki.
Zaten Darwinizm bitiyor protein aşamasında da biz yani şimdi her ileri sürdükleri iddiada da bunları boğmak zorunda olduğumuz için.
Her alanda ezimet var.
Tabii her alanda ezimet var.
Yani hem sosyal alanda tabii. Hem böyle
bir kere bir yalanla başladıkları için her şey yalan oluyor çarpıtma. Richard Lewontin'in alıntısı. Ki Richard Lewontin, onların da tanıdığı ve tanımış bir genetikçi, Amerikalı Darwinist. Tabii bu bilim adamlığı değildir zaten, pagan rahipliğidir. Bilim, Allah'ı inkar etmek için yola çıkmaz. Böyle bir amacı yoktur bilimin. Değil mi? Bilimin materyalizmi savunmak gibi bir amacı yoktur. Bilim, objektif olarak bakar bilim adamı. Eğer doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa hemen kabul eder. Bilimin amacı budur. Gerçek bilim ve bilim adamı böyle olur. Ki Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Her şey. Sonsuz sayıda delili var Allah'ın varlığını. Hayır biz söyledik zaten yani Allah evrimi yaratsaydı evrimi iman ederdik ama Allah'ın öyle bir sebebi ihtiyacı yok. Allah'ın ol demesi birdenbire yaratılışı görüyoruz. Deliller de bunu kanıtlıyor.
Evet,
ama Allah'ın yarattığı çok açık zaten evet. Yani her halükarda değil mi?
Allah yoktan yarattı, var ettim
yoktan
diyor.
Var ettim, evet.
Deliller de bunu gösteriyor.
Evet. Yok ileride şöyle olacak, ileride böyle olacak. Bırakın şimdi bu işleri. Bakın Darwinizm ateizmdir. Bakın şimdi Darwin diyor ki böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Darwin bir inkarcı. Kendisi söylüyor burada. Karısı Emma Darwin, Darwin'le ilgili olarak kızına şöyle bir itirafta bulunmuştu. Allah inancını kendinden uzaklaştırdığı için ondan çok nefret edeceğim. Darwin devam ediyor. Her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir Allah'ın her buyruğu verdiği ve her şeyi bildiği kabul edilmeli. Dürüstçe söylemek gerekirse ben bunu kabul edemiyorum. İnsanın içinden gelen bir imanla Tanrı ve ezeli sebep olması gerektiğine inanıyor olmasının nasıl olup da gerçekten güvenilir bir delil olabileceğine bir türlü aklım ermiyor. Bakın aynı zamanda sırf... Çok büyük şeref olur. Tabipler odası
i̇şte
zaten.
Tam yani deminki böyle. Konuya delil oldu. Yani şimdi evet, onlar tabii. İşte bak biraz önce diyorlardı ki rahatça açıklayabilirsin rahatça. Hemen mesela gene yasaklama işte gene bak şikayet edeceğiz onu söyleyemez gibi konularla evrimi yaşatmaya çalışıyorlar. İşte biraz önce söylenenler aynen ortaya çıktı.
Tabii Allah böyle dilediği için, Allah çoğunluk iman etmez dediği için bu Darwinizm bir hakimiyeti oldu Allah dilediği için. Şimdi inşallah Mehdiyetle yani Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla ahir zamanda bu yerle bir olacak. Bu sefer Allah son ve ilk defa olmak üzere insanlık tarihinde İslam'ı bütün dünyaya hakim edecek inşallah. Ve o dönem hızla geldi. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde bunun olduğunu herkes de görecek inşallah. Çünkü bu peygamberimizin bildirdiği gerçekler ve Kur'an'da Allah'ın vaadi var İslam'ın hakimiyetine dair.
Ama bu ne ki? Ona geleceğiz. Dini anlamak için akıl gerektir ha. Akıl için
şarabı bırakarak lideruna var. Çok duygusal, çok duygusal bir şey. Bir dakika.
Şey analizini koyduğunu tartışacağız. Buyurun.
Darwin, Kenan örnek verdiniz değil mi? Darwin böyle bir şey söylemiş. Şimdi Darwin kendisi Hristiyan inancını sorgulayarak o inancın saçma olduğu fikrine elbette ki varabilir. Onun da o hakkıdır. Sizin beğendiğiniz akılla düşünmüyor olabilir.
Darwin'in ne düşündüğü değil bizim önemli olan. Önemli olan Darwinizmin Allah'a inkar etmesi, tesadüf üzerine kurulu bir pagan dini olması, atomları ilah edinen, doğayı ilah edinen, değil mi? Tesadüfi ilah edinen ve bela olduğu için de ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü bütün 20. yüzyılda yaşanan tecrübeler Darwinizmin ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Bütün ırkçılığın zemininde Darwinizm var. Faşizmin, komünizmin, terörün, PKK'nın değil mi? Bölücü başı söylüyor. Evrimi savunuyor. Ondan sonra Lenin'i ve Lenin'in fikirlerini, komünist fikirleri savunuyor ve binlerce insanımızı şehit ettiler, katlettiler değil mi? Şehit ettiler inşallah. Bu işte Darwinizm böyle bir bela. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor ki güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat, adalet hakim olsun. Din ahlakı.
Ya, din hayat şeklimizi veriyor. Yani din hayat şekli aynı zamanda. Şimdi şeytan Darwinizmi din olarak kabul ettiğinde ve insanlara bunu sunduğunda Darwinizm bir hayat şekli olarak kabul edilmiş oluyor. Tabii. Darwinizm hayat şekli olarak kabul ettiğinde de işte senin dediğin gibi bütün belalar, bütün işte çatışmalar meydana tabii geliyor.
Darwinizm yani insanlara sorsanız caddede doğal seleksiyon nedir, mutasyon nedir ya da ara geç formu nedir bilmeyebilirler. Evet. Ama önemli olan nokta şu, Darwinizm bir etik, bir görüş, bir dünya görüşü, dünya görüşlerini etkileyen bir felsefe. Çatışmanın mantığı, yani siz onu kaldırdığınız zaman çatışmanın mantığı kalmıyor. İnsanların bilinçaltına siz bunu verdiğinizde, sen savaşan bir hayvansın, hayatta kalman için mücadele, çatışman gerekir, bu mantığı verdiğiniz zaman. Dolayısıyla bu tabii teröre de gidiyor, anarşiye de gidiyor, komünizme, faşizme de gidiyor. Yani Hitler'in, Mao'nun, Stalin'in, ondan sonra Che Guevara'nın, diğer komünist liderlerin, faşist liderlerin, bölücü başının hem terörist, kan dökücü, zalim, hem Darwinist, hem de Mason olmaları rastlantı değil. Evet. Çünkü Masonluğun temelinde de Darwinizm var ve Masonluğun korumasında Darwinizm bu kadar kabul gördü. Allah bilimi farz kılmıştır zaten. Alim, şeytandan Allah'a sığınırım. İçi alim olanlar Allah'tan iç titreyerek korkar diye buyuruyor Allah Kur'an'da.
İşte oradaki evrimcilerin aslında düştüğü yanılgı o, sürekli hani evrim teorisini, evrimi savunmanın hani bilimi savunmak olduğunu söylüyor. Dini ayrı bir şey görüyor. Mesela çok büyük bir hata. Yani bilmediklerinden, cahilliklerinden de yapıyorlar. Böyle eğitildikleri için de yapıyorlar. Halbuki din yani bilime emrediyor bize. Hani bilim yaptıkça sen Allah'ın yaratılışının delillerini görüyorsun. Hani iman etmek de araştırarak, düşünerek, bilerek iman etmek. Yoksa hani yani iman etmek için ya da böyle düşünmeden etmeden iman etmek değil orada kastedilen. Bilim zaten dinin yanında oluyor her zaman için.
İnancı karıştırma olur mu? Tesadüfi zaten ilah edinmişler. Onunla başlıyorlar. Bütün inancı, yani Allah'ı inkar etmek üzere yola çıkıyorlar zaten.
Şimdi zaten karıştırmayı deyince materyalizm oluyor.
Doğaya uyarlanmış halidir. Yani maddi ilah kabul edilen ve bir yaratıcının varlığını inkar eden. Bir batıl din zaten. Yani bir dogma ve din Darwinizm.
Ya dış güce ihtiyaç olmadan diyor. Hani evrenin yaratılışını düşünürsek eğer, hani zaten mekanın ve zaman dışında bir güç olmadan nasıl yaratılacağız? Tabii,
yani bilimin öyle Allah'ın varlığını inkar etmek gibi bir misyonu yoktur. Öyle bir hareket noktası da yoktur.
Başlangıcı zaten tabii, yaratılış tabii işi gösterir, tabii gerektiriyor.
Tabii. Kur'an'da aynı zamanda evrimin olmadığına dair de ayetler var. Biz birkaç tanesini okuyalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Değil mi? Allah ilk yaratılışta yani haşa güçsüz mü düştük diyor. Onların karmaşık bir kuşku içinde olduğunu söylüyor Darwinistlerin. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için kendisine şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. Bakın gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Bütün canlıları da yaratan Allah'tır. Gökleri ve yeri de yaratan Allah'tır. Sonsuz güç sahibidir çünkü Allah. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememiş oluyorlar. Fagan Reiter onların konuşmadığı dediği zaman televizyonu kapatmak istiyor. O kadar anlamsız ve demagoji bir şeyler oldu ki baştan beri hiçbir delil getiremiyorlar. Bakın bu da büyük bir tuzak. Yani dinle Darwinizm zaten dini reddediyor. Allah'ın varlığını inkar ediyor. Değil mi? Tesadüfen başladığını, tesadüfen diğer türlere dönüştüğünü iddia eden bir pagan dini. Allah'ın varlığını inkar eden bir felsefe. Dolayısıyla tabii ki Müslümanlıkla bağdaşmaz. Allah Kur'an'da evrimin olmadığını, evrimi işaret eden hiçbir ayet yok. Hatta evrimin olmadığını birdenbire yaratılış var değil mi? Hazreti Musa'nın asası örneği, Hazreti İsa'nın çamura üfürüp kuş biçimde bir şey olması, cennette vildanlar, gılmanlar, huriler, evrimi mi yaratılar? Tabii ki Allah'ın ol demesine, melekler, cinler. Tabii. Ve Allah insanı, değil mi? Hazreti Adem'i çamurdan, kir biçiminde, çamurdan bir porselen biçiminde bir kalıp yaparak ol demesiyle yarattığını bildiriyor. Ya bunun hiçbirinde dolayısıyla evrim yok. Kur'an'da evrim yok. Deliller de bilim de tabii bilimi Allah yarattığı için bunu destekliyor, bunu kanıtlıyor. Tabii ki bir Müslüman Darwinist olamaz. Ne alakası var? Darwinizm Allah'ı inkar eden bir pagan dini.
Zaten aklı başında yani canlılığı inceleyen bir insan zaten Darwinizme inanması diye bir şey söz konusu değil. Hemen oradaki mükemmelliği görür, düzeni görür.
Aminasiter zaten onlar cenizim gerekiyor. Canlı hücresi gerekiyor aminasiter için. Bunlar çok farklı şekilde değerlendirilir. Ama bunlar mantıksız bir şey çıkar ortaya olmuş ortada. Mantıksız şeyler de çıkar ama bir şey karşılaşma çıkar. Bir şey söyleyecek. Bir defa primer bir aminasit dizisi. Bakın 3 tane kriteri var proteinin oluşması için. Peptit bağları, sol elle aminasitler ve aminasitlerin doğru dizilimi. Bunların hiçbiri tesadüfen olamıyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Peptit bağların oluşması için enzimler gerekiyor. Proteinin sentezi için. Bakın 85 küsür enzim gerekiyor DNA'dan kopyalanma safhasında. Evet. Protein olduktan sonra modifiye edilmesi için, değişik formlar verilmesi için 1250 tane ayrı enzim gerekiyor. Ayrıca sol ellilerin kullanılması gerekiyor. Bu da sadece hücrenin içerisinde olabilen bir şey. Hiçbir şekilde sağ elle aminasitleri katmıyorlar. Aminasitler de hücre içinde sentezleniyor ve sadece sol ellileri kullanıyorlar. Bunun için de hücre gerekiyor. Doğru dizilim olması gerekiyor. Mesela 500 aminoasitin doğru dizilim alternatifi 10 üzeri 650 tane alternatifi var. Birinde protein olabiliyor. Bunun seçilmesi için de DNA'da şifrelenmiş olması gerekiyor. O protein olarak. Mesela insülinin DNA'da kopyasının olması gerekiyor ki insülin yapılabilsin. Deneme yanılmayın olamıyor. Bitti. Canlı hücresi gerekiyor. Dolayısıyla Darwinizm en temel noktada protein aşaması zaten çöküyor.
Oraları çok hızlı geçiyorlar. Hemen oraları tabii, geçip başka yerlere tabii gelmeye çalışıyorlar.
Zaten bu konu bitti mi? Zaten Darwinizm bitiyor. Başka bir şeye gerek yok. Nasıl demek hocam? Hiçbir şey gösterildiği falan yok. Yani bu böyle insan bir kere mantığın dışına sınırına çıktığı zaman atamayacağı, uyduramayacağı hiçbir şey yok. Ben ultraviyole verdim, bakteriler memnun kaldı. Bizim laboratuvarda biz at ürettik, hücre ürettik falan gibi böyle hesaba gelmez iddialar.
Bu oldu diyor ama nasıl olduğunu açıklamıyor. Tesadüfü yok. De şimdi demek istemiyor. Yok, çünkü
yer yerinden oynar.
Açmaza girecek.
Hani diyelim protein oldu doğada yani olmaz da. Oldu diyelim gene bir şey olmuyor. Yani proteinleri biz hazır veriyoruz zaten bu pagan rahiplerine. Bir kübün içine koysunlar şeyin içine, bidonun içine, milyonlarca yıl karıştırsınlar, hiçbir şey olmuyor.
Bir şey
sefer bana bir sürü rakam verir. Yani neyi tartışıyoruz? Önce bir şeyi halledelim değil mi? Kendi kendine ne dedim? Ben sana
şey oluşmuyor. Çalışma neymiş yani? Öyle bir şey söylüyorsun. Neymiş? Yani, makaleler öyle bir şey yok yani.
Benim size makale.
Tesadüfen öyle bir şey. Olmaz ki şey. Makaleye yazılır ben de yazarım.
Bak, onu şey yazıyor.
Hüseyin her yazıyı yazabilir yani. Darwin de almış kalemi eline. Darwin diyor, paçavra parçası diyor. Türler diyor kendi kendine oluştu diyor bilmem ne. 60'da 60 babam 60 yani.
Tabii yazı. De Darwin diktatörlüğü var. İşte biraz önce konuştuk, evet. Hemen orada. Hemen birçok yayın var, Darwinci yayınlar.
Yok, kesinlikle protein tesadüfen olamıyor yani. Bu çok açık bir şekilde. Mutlaka başka proteinler ve hücre gerekiyor. Neyin deney yapılmış? Bütün deneyler yalanlıyor. Ya bu şunun gibi, deney yapıldı. Bakın bir yazıda gösteriyor. Bir deney yapıldı. Bu kitap tesadüfen oluştu diyor. Bir kitap çıkarıyor. Onun deneyini yapıldı diyor. Laboratuvarda kitap, bir gitmişler sabah laboratuvara. O kitap varmış gibi böyle ipe sopa gelmez bir iddia. Mesela insülin proteinini üretmeye çalışıyorlar. Değil mi? İnsanlarda kullanmak için. Şeker hastalığı var, diyabette kullanabilmek için. Bu kesinlikle proteinler olmadan laboratuvarda sentezlenemiyor. Şimdi bu arkadaş diyor ki laboratuvarlarda yapılamayan bir şey doğada olduğu diye iddia etmeye çalışıyor. Yani ne kadar ipe sapa gelmez bir iddia olduğunu anlatmak açısından söylüyor. Evet. O da inanmıyor zaten söylediğine. Peki mutasyon varsa sormak lazım. Niye patolojik asimetrik canlılar yok? Niye fosil getirmediniz yanınızda?
Sıçrama evrim dedikleri de işte kertenkele yumurtasından kuş çıkması.
Yok, ona zaten yani Darwin'in yani, kendileri bile inanmıyorlar.
Yani. Burada evet.
İddiaları her bakımdan yalanlandı. Bir gözlem de yaptılar. Yani dar popülasyonda hızlı mutasyon dediler. Dar popülasyon örneklerini 35 yıl gözlemlediler. Olamayacağını gösterdiler zaten. Bakın bitti zaten. Yani bu protein olduğunu anlatamadığına göre zaten Darwinizm bitti. Şimdi sürekli demagoji yapılarak bu saçmalığı ayakta tutmaya çalışıyor. Böyle demagoji de olmaz ki. Bakın Miller deneyinden bahsetti. Miller deneyi zaten, ya Miller kendisi söylüyor geçersiz olduğunu. Evet. Kullandığı gazların gerçekçi olmadığını bildiriyor bir kere. Metan, amonyak, hidrojen ve su buharı kullanmıştı. Metan ve amonyağın o dönemde ilkel atmosferde olmadığı kanıtlandı zaten. Onun yerine azot ve karbondioksit olması gerekiyor. Azot ve karbondioksit olduğu takdirde amino asit olamıyor. Dolayısıyla deneyi bu bakımdan geçersiz bilhassa kullanmıştı zaten amino asit elde edebilmek için. Cold trap, soğuk tuzak diye bir düzenek kullandı. Doğada böyle bir şey yok. Amino asitleri hemen ortamdan izole etmek zorunda kaldı. Yüksek ısılarla, laboratuvar ortamında yani bilinçli bir müdahaleyle hazırlamaya çalıştığı amino asitleri ki bazı amino asitler oluştu hakikaten ama cold trap kullandı, bu olmadı. Aynı zamanda organik asitler oluştu. Organik asitlerden korumak zorunda kaldı çünkü organik asitler anında amino asitlerle şeye giriyor ve tahrip ediyorlar. Oksijen kullanmadı, oksijen yok diye, halbuki oksijen olduğunu biliyoruz. 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında oksite, uranyum ve oksitlenmiş demirler var. Demek ki oksijen vardı. Oksijen olduğu takdirde amino asitleri hemen tahrip ediyor. Yine olmuyor. Oksijen olmasa yine olmuyor. Ozon tabakası olmuyor çünkü güneşten gelen ultraviyole ışınları amino asitleri anında parçalıyor. Yani her tarafından dökülüyor. Zaten 80'li yıllarda gülüyor kendisi. Böyle evet. Bir şey yoktur diyor. Olamaz diyor. Yani amino asitler de tesadüfen oluşamıyor doğada. Bakın bu çok önemli. Yine canlı hücresi gerekiyor. Merhaba, bak cümbüle çekip çekip. Koskoca kitapta itiraf etmiş adam yani. Samimiydi cümlesi. Ben mi kurdum o cümleyi? Cüneş Levantin yazmış. Kendisi yazmış.
Sıçrama mutasyonu ya, hala söylüyorlar.
Mutasyon en küçüğü bile zararlı. Biriken mutasyon nasıl bir olsun? Hmm. Genetik bilgi ekleyecek mekanizma yok. Yani yepyeni bir genin olması için Allah'ın yaratması gerekiyor. Allah ilk canlıdan, o türün ilk canlısından itibaren o genetik bilgiyi yaratmıştır ve o kopyalanarak canlılık oluşur. Yani o türün içerisindeki çeşitlenme de ondan oluşur. Yani mevcut genlerin değişik kombinasyonları. O kadar kompleks bir yapı ki DNA ve genler. Ya bunu tesadüfen olduğunu söylemek için insanın aklını kaçırmış olması lazım. Mesela şey diyor ki, bakın sırf genlerden bahsedersek, dünyanın en ünlü biyoloji kitabında Campbell and Rees'te o bir enzimi, bir proteinin gidip protein sentez etmesi için DNA'da ilgili bölümü bulması gerekiyor. Yani 1 milyon sayfa arasında tek bir sayfayı bulacak karanlık ortamda ki yumak halinde DNA. Samanlıkta iğne bulmaya benzer diyor. Ama eliyle koymuş gibi ve saniyede 2000 protein sentezi yapılıyor aynı anda. Bakın saniyede 2000 protein geliyor oraya eliyle koymuş gibi buluyorlar o şey samanlıktaki iğneyi. Böyle bir şey olabilir mi? Burada tabii bir aklın müdahalesi, yaratma düşünülür değil mi? Evet. Akla gelir.
Bilimden korkuyorsunuz diyor zaten kendileri. Hani bilim zaten yaratılışı tabii gösteriyor. Darwinizmi bitiriyor bugüne kadar.
Müslüman bu tuzağa düşmez zaten. Darwinizm İslamiyeti ve Allah'ın yarattığını inkar ediyor zaten.
Yer çekimini kim yarattı? Yani şimdi yer çekimi var diyor. Yani mesela burada bir büyük bir yanılgı var. Hani diyor ki mesela işte madde düşer çünkü yer çekimi var. Kanunlar var, kurallar. Onları kim yarattı? Zaten onu söylüyoruz. Yani o kuralları yaratan kim? Mesela o aklı ve o hücreyi öyle akıllı yaratan kim? O mekanizmaları kuran kim? Yani buna bakmaları lazım. Onlar şöyle görmeye çalışıyorlar. İşte bu olmuş. Nasıl olmuşsa olmuş. Şimdi inceleyelim. Hücre bölünüyor. Çünkü böyle bir özelliği, o özelliği ona veren kim? Yani şu an baktığımızda hücre bölünüyor ama onun ilk hücre var. Ondan önce hiçbir şey yok ortamda. Sonra hücrenin o özellikleri var. Değil mi? Onları ona kim vermiş? Sonra dışarıyla uyumlu. Diğer dünyayla uyumlu. Mesela dünya uyumlu. Canlılık uyumlu. Bunları kim yaratmış? Evet,
proteinle ilgili şimdi diyorlar ya, bakın proteinle ilgili Michael Pittman diye bir Amerikalı evrimci var. Diyor ki bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den daha fazla bir olasılık gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması için ise 10 üzeri 40 bir ihtimalli bir ihtimal oluşmalıdır. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır diyor. Yani tek bir proteinle tesadüfen olamaz diyor. Onların ağababaları. William Stokes var, Amerikalı evrimci, diyor ki eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakası da dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Bitti. Yani onların ağababaları söylüyor bunu. Fakat hayret bir şey ya, böyle körü körüne böyle bir saçmalığı savunmaları. Evet. Kendileri de inanmıyor söylediklerine ama Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Ya bir insanın tesadüfen olamayacağını Ya hemen bilir, çocuk bile anlar bunu. Evet. Böyle bilim adamı olmaya bile gerek yok. Ki bilimle uğraşan biri, genetikle uğraşıyorsa mesela, değil mi? Allah'ın üstün yaratma sanatını görüp şahit olur ona. Bunu hemen aklen kavrar, iman eder yani böyle. Bu Allah'ın mucizesi. Yani gerçekten Allah ibretlik olarak, değil mi? Özel yaratılmış böyle, kaderinde o şekilde olduğu için. Bakın direniyor böyle, anlatıyorsun, delil veriyorsun. Protein oluşamayacağını ispatlıyorsun, ara geç formu yoktur diyorsun, bak bu fosil diyorsun. Her şeyi görüyor, genlerdeki muhteşemliği görüyor, hücreyi görüyor. Hayır diyor, tesadüfen oldu diyor, gene çıkıyor böyle. Bu çok büyük bir mucize aslında.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Yani Darwinizm okutulmasın, görülmesin denmiyor ki, kimse böyle bir şey demiyor. Yani Darwinizm zaten okutulsa, böyle detayları ortaya kondukça zaten rezalet ortaya çıkıyor. Yani Darwinizm anlaşılamaz, bunu bilim adamları bilir, siz bilemezsiniz. Darwinizm vardır, yok diyen bilimden çıkar filan gibi laflarla bugüne kadar gelmişler zaten. Ama biz, hocamız vesile oldu, Allah razı olsun. Biz bugün bakıp böyle, hani hücre nedir, protein nedir, bunun kendi kendine oluşabilirler mi? Doğada var mıdır? Tesadüfen doğada oluşabiliyor mu bunlar? Rüzgarın esmesiyle, işte şimşeğin çakmasıyla diye baktığımızda böyle bir şeyin deli saçması gibi bir şey olduğunu görüyoruz yani. Bu şekilde zaten biz anlıyoruz Darwinizm'in saçmalık
olduğunu. Darwin paçavra olduğunu diyor ya. Daha ne desin yani? Darwin kendisi söylüyor bunu. Daha ne desin? Bakın sürekli olarak bilimsel delil veriyor arkadaşlar, değil mi? İtirafları, evrimcilerin, fosiller, protein oluşmasının imkansızlığı, değil mi?
Evet.
Karşı tarafta hiç delil yok. Sürekli olarak konuşup böyle demagoji yapmaya çalışıyorlar. Bu çok ibretlik hakikaten yani, böyle bir saçmalığı bu kadar inatla savunmaya çalışması birinin, değil mi?
Evet.
Halbuki gördü işte gerçeği yani, bir şeyin olamayacağı belli. Sen zaten bir tane ara geç formu da getiremiyorsun oraya, delille gelemiyorsun, protein de oluşamıyor. Yani neyin direnmesi bu, değil mi?
Evet.
İşte
açıkçası tutmadı. Biyologların tüm çabalarına rağmen hiç kimse kurucu bir popülasyondan yeni bir tür yaratmanın yanına bile yaklaşamadı. Dahası bildiğimiz kadarıyla insanların az sayılarda organizmayı yabancı ortamlara salmaları sonucunda hiçbir yeni tür oluşmadı diyor. Aynı şekilde 50 sene boyunca yürütülen meyve sinekleri, Dromedaria melanogaster türleri üzerinde, meyve sinekleri üzerinde yürütülen radyasyon çalışmaları var. Yeni bir bilgi oluşacak, yeni bir organ oluşacak mı? Yeni bir tür de dönüşecek mi? Drosophila melanogaster türü, meyve sineği türü diye yapılan çalışmalar var. Net etkisinin zararlı olduğu açıkça göründü.
Tabii yani, deneyler tarafından da yalanlanıyor Darwinizm. Hem gözlemler hem deneyler yalanlıyor. Yani bütün kanatlar. Bakterilerde yapılan bütün deneyler de yalanladı aynı zamanda. Bakın bu tamamen bir uydurma. Böyle doğru değil. Bağışıklık sisteminde bir kere genler var. O genlerin değişik kombinasyonları yaklaşık 170 milyon, hatta 10 milyara varan farklılıklar meydana getirebiliyor farklı kombinasyonlar genetik olarak. Ayrıca bir enzim keşfedildi. Activation Induced Deaminase deniyor buna. DNA'nın kopyalanma sırasında, RNA oluşumu sırasında bir yavaşlama olduğunda devreye giriyor. Sadece bağışıklık sistemi hücrelerinde bir harf değişikliği meydana getiriyor. C harfini, yani sitozin denen nükleotidi üridine çeviriyor. Üridin diye U harfine çeviriyor. Yani C'yi U harfine çeviriyor. Fakat bu kontrollü bir yaratılmış bir mekanizma. Yani bir enzim var. O enzim özel durumlarda devreye giriyor. Bu harfi değiştirdiği için değişkenliği arttırıyor. Hakikaten. Ama bu bir onların söylediği anlamda rastlantısal bir mutasyon değil. Genetik bilgide bir değişiklik, ek bilgi meydana getirmiyor. Ve kontrollü bir mekanizma. O enzim zaten DNA'da yaratılmış olarak var. Ya yani kodlanmış olarak var. Ve bu diğer jenerasyonlara da geçmiyor. Yani o, mesela o insanın çocuklarına geçmiyor bu değişiklikler. Dolayısıyla bu evrimin gerektirdiği o tesadüfi mutasyonla genetik bilgideki artışı kesinlikle örnek değil. Bu örneği de yanlış. Yani bakın bir yalan hayatta tutmak için hep yalan söylüyorlar sürekli.
Bir de çok açık olması lazım. Yani temelinde olması lazım bu gibi olaylar. Yani biz mesela bir ara geçiş formu görmemiz lazım. İşte bir proteinin tesadüfen oluyor olması. Yani böyle çok kıyıdan köşeden örneklerle ana temel mantıkları değiştirmeye çalışıyorlar. Bu son derece zaten yetersiz ve gülünç kalıyor.
Hocamızın verdiği çok güzel bir örnek vardı. Böyle bir Amerikalı böyle bir detay bir şey söylemeye çalıştı. Dedi ki bir evin dedi mesela dedi görmek için dedi evin tanımak için dedi evin içine girersiniz dedi. Girer gözünüzle her tarafa bakarsınız dedi. Kalkıp da dedi uzayda olan bir uyduya çıkıp dedi evden oradan fotoğrafını çekip onun üzerine fikir yürütmezsiniz dedi. Biz dedi fosillere bakarız dedi var mı yok mu diye evrim. Yok dedi kardeşim yani ara geçiş formu yok. Demek ki mutasyon da yok, evrimleştirici mekanizma da yok, evrim de yok. Zaten bir protein olamıyor, bitti zaten yani Darwinizm. Daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yok o bakteri öyle mi yaptı, böyle mi hoşuna gitti, işte bilmem ne mi oldu. Ben laboratuvarda yazı var, laboratuvarda bilmem ne yapmışlar falan. Bıraksınlar mı zırvaları? Tek bir RSF adı verilen bir proteinin mutasyon tabii ki yok. Yeni bir gen mi yok? Bak sıfırdan mümkün değil yeni gen oluşmaz. Mevcut bir gende bozukluk sonucu bunların yaptıkları deneyler. Hepsi o şekilde. Zaten Richard Dawkins onu bildiği için 17 saniye cevap veremiyor.
Evet.
Bak soruyor Richard Dawkins'e diyor ki genetik bilgide artış meydana getiren bize bir proses yani bir evrimsel bir mekanizma örneği verebilir misiniz diyor. Bakın genetik bilgide artış meydana getiren 17 saniye düşünüyor, yayını durduruyor. Hepsinin ağababası değil mi?
Yani bütün olayı da bitiriyor bu bitiriyor. Mesela. Genetikte tabii, değişiklik tabii. Yok. Yani yok. Mesela ceylanlar, ceylan, zürafalar, zürafa. Yani hiçbir şey şekilde değişmiyor.
Bir mümkün değil. Olmaz zaten. Yani
mutasyona uğradığında da bir takım sakatlıklar meydana geliyor. Yaralan, evet. Ölümler meydana yani geliyor. Hepsi zararlı zaten. Oluyor.
Yani var olan bir faydanın bir sistemin bozulmasından kaynaklanan bir kayıp söz konusu. Bütün verdikleri örneklerde. Yani bu genellemeyi yapabiliriz. Çünkü hakikaten o şekilde. Mutasyon meydana geliyor tabii bakterilerde oluşuyor. Bazen o mutasyon neticesinde bir ortama daha uygun hale gelebiliyor bakteri. Mesela antibiyotik direnci olabiliyor ama bakteri sakat olduğu için ondan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu evrim değil yani bu onları iddia ettiği gibi. Yeni bir genetik bilgi yok. Hatta var olan bilgide eksilme var. Konu bu zaten.
Evet.
Bakın bu da bakın şimdi söyledikleri de çok yani uydurma kesinlikle delil değil. Bazı bitkilerde bazı hayvanlarda hakikaten mesela insanda diploide deniyor. Yani 23 ve 23 iki tane set var. Bazı bitkilerde 3 set oluyor. Bazı hayvanlarda 3 set oluyor. Bazen 4 bazen 5 set kromozom olabiliyor. Fakat bu kesinlikle bakın tesadüfen oluşmuş ve meydana gelmiş bir genetik bilgideki artışla meydana gelmiş bir evrim değil ki. Allah o şekilde yaratıyor. İnsanda 2 çift kromozom var. Bazı şeylerde de tek çift var. Mesela bakterilerde onlara da haploid deniyor. Tek çift kromozom şeyi var. Yani insanda 2 çift var. Allah o şekilde yaratmış. Yani insan o zaman bir çiftin 23'ün bir araya gelmesiyle 46 oldu insan mı olduğu anlamında bu? Tabii ki değil. Allah'ın o şekilde yaratmasıyla Allah dilediği şekilde yaratır. Evrimle alakası yok. Yani evrim bize tesadüfen bir protein nasıl oluşur onu gösterecek. Tesadüfen yeni bir genetik bilgi nasıl oluşur onu göstermesi gerekiyor. Olamaz bu.
Evet.
Bizim orada olmamız lazım. İnşallah değil mi? Yiğit Bulut'un hocamızı çağırması gerekiyor programa. Evet. Ki bu iş bitsin inşallah. Ben de Allah nasip eder hocamızın yanına gidebilirim. Orada bitireceğiz inşallah, evet, Allah'ın izniyle. Inşallah. Son noktayı koyarız Allah'ın izniyle. Bakın ilaçlara direnç kazanması bütün örneklerde o bakterinin, o virüsteki bir genetik bilgide eksilmeden dolayı oluyor. Mesela transport proteinlerinde bozulma meydana geliyor. Mesela enzimlerde bozulma meydana geliyor. Mesela antibiyotin bir organele bağlanmasında bozulma olduğu için, yani genetik bilgideki eksilmeden ve sakat kalmadan dolayı direnç kazandığı bugün kesin olarak biliniyor. Bunların hiçbiri evrime delil değil dolayısıyla.
Yani yoktan meydana gelmeyi, yok, canlılığın meydana nasıl geldiğini, evet, türlerin birbirinden nasıl geçtiğini, hiçbir şekilde böyle ana konuları hiçbir şekilde açıklayabilen bir yani şey söyleyemiyorlar.
Bu örneklerin hiçbiri o sistemlerin nasıl var olduğunu açıklayamıyor. Orada bir sistem var zaten, mükemmel yaratılmış böyle. Genler var, genlerin kodladığı proteinler var. Binlerce protein böyle. Evet. Hatta yüz binlere çıkıyor yani sayı insan gibi canlılarda, insanda mesela inşallah. Dolayısıyla bunların hiçbirini açıklayamıyor. Zaten var olan bir şeyde bozulma meydana gelmesi evrim olmaz ki. O geriye gidiş demektir, o sakat hale gelmek demektir zaten. Şunu sormak gerekir. Yani yepyeni sıfırdan bir genin tesadüfen nasıl oluştuğunu açıklasınlar bize. 500 amino asitin geni, bakın 10 üzeri 350 tane, 1350 tane alternatifi var. Bir de sağ elli nükleotitler devreye girdiği zaman, onları da kattığımız zaman 10 üzeri yaklaşık 1350, evet 1400'e geliyor. 10 üzeri 1400'de 1 bakın ihtimal. Yani 1400 sayılı bir rakam. Ki bu bilinçli deneme yanılma mekanizmasıyla, ki böyle bir mekanizma zaten doğada yok.
Yeryüzünde madde, evet, yeterli değil, zaman yeterli değil zaten, evet, böyle bir şey için.
Hayır, DNA'dan zaten
deneme yapsan
sadece
bile...
Bakın, genler, evet, şöyle oluşuyor. Sadece var olan DNA'dan kopyalanma. Yani Allah'ın bir DNA ve genleri yaratmış olması gerekiyor. Evet. Allah onu kopyalayacak sistemleri de yaratmış. Onlar da zaten var olan geni kopyalıyorlar. Yani yeni genetik bilgi kesinlikle eklenmiyor hiçbir canlıda. Evet. Yok. Çünkü fosiller de bunu gösteriyor. Yani canlılık gözlemler de bunu, deneyler de bunu gösteriyor. Hayret bir şey ya, bu kadar demagoji yapmaları. Darwin'in tam bir rezalet, yani bunu gördü herkes. Allah'ın yarattığı çok açık. Bütün kanıtlar, bütün bilim dalları, genetik, moleküler biyoloji, paleontoloji hepsi Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Değil mi? Big Bang'le yoktan varoluş zaten Allah'ın yarattığının çok açık bir delili. Evet. Biyoloji bilimi de bunu kanıtlıyor. 350 milyon fosille bunu kanıtlıyor. Proteinlerin oluşması için canlı hücresinin var olması, yani yaratılmış olması gerçeğiyle Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Dahası doğada nereye baksak Allah'ın sonsuz sayıdaki yaratılış kanıtıyla karşılaşıyoruz inşallah. Allah hiçbir çatlaklık yoktur diyor. Gözünü gezdir diyor şeytandan, Allah'a sığınırım. Yorgun bir halde sana dönecektir. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu insan zihni var olduğu sürece sorulmaya devam edecek diyelim. Ve burada standüsüz evrim ödeli kapatalım inşallah. Evet. Oraya tabii hocamızı, evet, çağırması İnşallah. Gerekiyor. İnşallah benimle evet. birlikte, beni de inşallah. Ki bu son noktayı koyalım.
İnşallah.
İnşallah. Böyle yani savunacak bir tarafı yok. Her tarafından dökülüyor. Toplumda bunu görüyor zaten inşallah. Bir batıl bir din. Tamam mı? Evet. Batıl bir din. Putperest yani böyle. Tesadüfi ilah edinmişler. Atomları ilah edinmişler. Güya atomlar bir araya gelip dur göz yapalım dediler. Görsün. Görecek bir organ yapalım. Gözü yaptılar. İşitecek bir organ yapalım deyip kulağı yaptılar. Bundan daha böyle bu kadar saçma, bilime aykırı, mantığa aykırı, vicdana aykırı bir böyle batıl bir din. O da Allah'ın dilemesiyle var. Onlar da bir kader üzere anlatıyorlar bunu. Biz de bir kader üzere hakkı savunuyoruz inşallah. Ve inşallah Kur'an'da Allah'ın vaadi var. Allah vaadinden geri dönecek değildir. Allah kesin olarak İslam'a hakim edecek. Ahir zamandayız. Hazreti Mehdi çıktı. Hazreti İsa inşallah çıktı. Ve inşallah İslam dini tamamen hakim oldu. Darwinizmin kökünün tamamen kazındığı bir dönem hızla gelmektedir. Bunu hem Kur'an ayetlerinden hem hadislerden biliyoruz. Hem Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarından. Ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde dünyada çok büyük değişiklikler olacak. Türk İslam Birliği kurulacak. Bu Darwinizm saçmalığı da tarih olarak insanlar gülecekler böyle. Nasıl buna inandık diye. Hatta burada konuşan insanlar da 5-10 yıl içerisinde nasıl biz bu programa katılıp bu saçmalıkları savunduk diye inanamayacaklar inşallah.
Evet, maşallah. Hocamızın güzel bir örneği var. Güneşin doğduktan sonra güneş, insanlar her ne kadar bir takım insanlar güneşin doğduğunu gizlemeye çalışsalar bile bir kere o perdenin kenarından böyle o ışığın, o süzmenin içeri girmesi yeterli olur demişti. Hakikaten şimdi bugün inşallah şu anda ışık ortaya çıktı, güneş doğdu. İnsanlar bunu gördü, hissettiler. Özellikle Mehdiyet'in gölgesi evet. Üstün inşallah yeryüzünde, dünyada bütün tecelli ediyor. Alametler zaten ortada. Peygamber Efendimiz'in ortaya koyduğu, söylediği o dönem alametleri çıkmış durumda. İnşallah bunu gizlemek, saklamak, durdurmak mümkün değil inşallah. O dönemin içindeyiz. İnşallah ahir zamanda büyük bir inşallah hakimiyete doğru insanların böyle daha refaha kavuşacağı, mutluluğa kavuşacağı, barışa, sevgiye, güzelliğe kavuşacağı güzel bir döneme girdik. İnşallah çok yakın bir zaman zonunda da insanlar buna ulaşacak Allah'ın tabii. izniyle.
Ya mesela bu kişilerin, böyle pagan rahiplerinin küçük böyle çocuklar vardır. Şımarıklık yaparlar bazen. Banene, banene, banene diye böyle kulağını tıkar hatta falan böyle banene demeye başlar. Bu hiçbir şey değiştirmez. Aklın, mantığın ve bilimin karşısında kimse duramayacak inşallah. Ezim ezim eziliyorlar. Bunu da Allah hocamızı vesile ediyor inşallah. Dünya çapında hakikaten Darwinizm beli kırıldı. Darwinizm yıkılmaz sarsılmaz görünüyordu. 20. yüzyılda tam hakimdi. Allah'ın dilemesiyle ama hocamızın 79 yılından beri yaptığı faaliyetlerle bütün dünyanın her tarafında çöktü. Zaten onun için bu programlar yapılıyor. Daha önce 70'li yıllarda böyle programlar yoktu. Darwinizm'in tartışmasız hakimiyeti söz konusuydu. Ama şu anda yıkıldığı için zaten bu programlarla böyle zorla banane banane diyerek ayakta tutmaya çalışıyorlar ama bu Darwinizmi kurtaramaz. Bir ceset haline geldi. O cesetleri de toplayacağız inşallah. Değil mi Tarkan hocam?
Tabii nasıl uygunsa.
İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. İnşallah. Yarın saat 22'de tekrar birlikte olmak üzere. Evet. Pardon şurada. Yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Güneydoğu Olay TV ekranlarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İyi geceler.
İyi geceler.